Olay neredeyse gerekli olacak ama sayıyor. Tamam, baştan. Bir şey yanmıyor da üzerine bastığım zaman da değişiyor. Şimdi psikologlar yazıyorum bak bir şey. Psikologlardı ve bunlar içine ayırıyorduk yani. Psikologlardan ayırıyorduk. Çünkü psikologlar Pisagor'un çevresinde Pisagor'a ait olmayan ya da Pisagor'la ilgisi olmayan bir tim oluşturdular. Pisagor yani bir şey yazmamıştı ve dolayısıyla yani bazı şeyleri doğrudan doğruya ona yükleme olanağımız yoktu. Bu bir kült haline geliyor, bir ya da kast haline geliyor. Çünkü şeyleri var, özel kuralları var, yasakları var, gizlilikleri var. Bir, yani daha sonra da şey Yunan dinine ters düştüğü için yok ediliyordu. Yani fiziksel olarak yok ediliyor. Bazı üyeleri öldürülüyor, bazıları kaçıyor. Ve ama uzunca bir dönem şeyini sürdürüyor, etkisini sürdürüyor. Politik olarak da bunlar etkili oluyorlar, nüfuzlu oluyorlar, kentleri yönetiyorlar. Yani şimdi bu sıralarda yine yani bunlar Pisagoras'ın yanında başka insanlar da var. Zaten Pisagoras şeylerle çağdaş, aynı zamanda yaşıyor. İonyalı peki düşünürlerle. Ve bu arada bu şeyde bugün başlayacağımız Xenophon o da o dönemde yaşıyor ve yani aralarındaki etkileşim onu da belli ölçülerde saptayabileceğiz. Şimdi şey elatikler burada elatikler hakkında yani bir bunlar şey bir okul var aslında, o yüzden elatikler diyoruz. Şeyler gibi Pisagorcular da bir sadece bir birey değil. Anaksimada, Anaksimagoras gibi bir bireysellikten öte buralarda şey var. Biraz daha genişleme var ve Pisagoras diyorlar bir kast oluşturuyorlardı. Bunlar okul oluşturuyorlar ve yani bir tür şey var. Öğretmen-öğrenci ilişkisi var aralarında. Xenophanes en eskileri. Geri kalanlar Melissos, Parmenides ve Zenon. Zenon hepimiz biliyoruz o paradokslarından dolayı ve Zenon'un paradoksları hala şey, bazı insanların kafalarını oyalıyor. Şimdi felsefede ne oluyor? Felsefe düşünce tarihinde ne oluyor? Daha önce açıkça gördük ve epeyce irdeledik. Yeni katılanlar belki kaçırdan onları ama burada önemli olan şuydu. İonya'da özgür düşünce ve özgür istenç ya da kendinin bilincinde olan istenç ortaya çıkıyor. Dünya tarihinde ilk kez. Ve burada düşünce ilk kez kendini tam olarak dinsel dogmalardan ve daha başka yabancı maddeden kurtarıyor ve düşünce özgür olarak, arı olarak düşünmeye başlıyor. İonya'da olan şey bu. Bunun tarihsel açıdan önemi nedir diye sorarsak aynı din sadece felsefecinin doğmasını sağlamıyor ya da felsefenin ve bilimlerin doğmasını sağlamakta kalmıyor. Politik felsefe çalışmalarımızda da gördük. Açık bir şey var, öne sürüm var. Yani İonya aynı zamanda bireysellik ilkesinin de ya da özgür bireyselliğin de doğduğu yer. Yani soyut olarak düşünürsek o tarihe kadar dünyada özgür birey yok. İlk özgür bireyler İonya doğrusu çıkıyor. Özgür birey, ben anladığımız şu, istence hiçbir dışsal yetkinin devrim altında değil. Hiç ne inancın, ne mitolojinin, ne rahiplerin, ne şunun ne bunun. O kendi yetkisini kendisi sağlıyor ve bütün yapacağı şey düzgün düşünmek. Doğru düşünmek ve nesnel düşünmek, bunlar onu yapmaya çalışıyorlar. %100 yaptıklarını söyleyemeyeceğiz. Çünkü arkenin su olması, hava olması vesaire bunlar bize safsata gibi görünüyor. Aslında öyle. Ama onların yani o sistemlerin ya da ilk felsefecilerin yaptıkları şeyin önemi, düşünceyi ilk kez inançtan ve tasarımsal öğelerden kurtarma yönünü göstermeleri yapıyor. Yani o kurtardıklarını diyemiyoruz çünkü arkelerin kendileri tasarımsal, değil mi? Ve burada görüyoruz, ilk kez ileriklerde kavram karşımıza çıkacak. Ve kavramın karşımıza çıkacak felsefe tarihinde, daha doğrusu insanlık tarihinde insanın ilk kez kavramı düşünmesinin ne demek olduğunu göreceğiz açık olarak ve hayran olacağız. Yani şimdi Doğu'da, Orta Doğu'da, Mısır'da, Mezopotamya'da, Çin'de, Hindistan'da vesaire oralarda o dönemde şey yok, arı düşünce yok, özgür düşünce yok ve o yüzden bir felsefi gelişim de söz konusu olamıyor. Böyle bir şey var. Bu konuda şeyimiz var mı? Daha fazla irdelememiz gereken nokta var mı? Yani düşüncenin özgürleşmesi ve yani bu realiteden kopması demek değil. Real olana özgürce bakabiliriz. Evet.
Bunları anlatırken kavramdan neden uzaklaşıyor düşünce? Yani insanların yaşantıları boyunca
kavrama yaklaşıyor burada.
Arı kavramlar üzerine yoğunlaşıp kavramların yani neden kavramlar bizim tam olarak açılamıyor? Bunu düşündüm. Hı-hı. Yani neden farklı şeylere, farklı düşüncelere, farklı tasarımlara yöneliyor? O eski dönemlerden bu döneme kadar da ve şu günkü şartlarda da düşünceler hep tasarımlardan oluşuyor. Neden bu tasarımlara gitme meyili gösteriyor yani o normal kavramlarla düşünmek varken bu arı kavramları değerlendirip onlar üzerine bir şeyler kuracak düşünceler geliştirmiyor da bu tasarımlara yönelmesi insanoğlunun neyinden kaynaklanıyor? Neden böyle tasarımlara yönlendi insan.
Kavramsal düşünce zor. Yani bilimsel düşünce zor. Ve bu yüzden onu herkesin ya o bir şey şu an
neticede o da yani özel zor olmakla beraber bir yanıyla da çok kolay. Yani bir çocuğun ilk doğduğu andan itibaren düşünürseniz neticede işte bir büyüklük kavramı vesaire. Yani kavramın kendi doğasında var olduğunu biliyoruz. Birey için.
Evet.
Sonra neden gidip de o kavramları başka yerlere çarpıtıp oldukları gibi şimdi, değil de bu
o şeye yöneliyor. Yani kültürel organlara doğuyoruz.
Evet.
Özgün tamam. Düşüncenin olmaması.
Yani, zaten bu neden oluyor? Onu soruyorum. Yani neden böyle farklı
beynin biyolojik programlanmasında insan beynindeki erkenler arasında farklı bir yani sonuçlayabilmek ve sonuç düşünebilmek bana öyle geliyor ki beynimiz bu şekilde tabi olarak bu şekilde programlandı.
Nasıl programlandı?
Yani tasarımlar ve sonuçlamayla. Yani sadece işte elimizi bir yere dokunup bir sıcak ve bir sıcak bir demek ve deneysel algının dışında doğal bir aşkınlık ihtiyacı var insanda.
İşte ben de zaten doğal yanı bu evet. Olduğu için yani bu arı kavramlar bunun esasını oluşturduğu halde niçin tasarımlara yönelildi?
Tasarım çünkü, önce. Tasarımsal düşünce önce. Çünkü yani niye önce? Şimdi
şuydu.
Evet. Tasarım kuramı kavramı önce.
Merhaba.
Şimdi yani bunları bir seferde çözülemeyecek sorunlar. Çünkü daha önce üzerinde durduk ve ileride de duracağız. O yüzden soyut kalabilir ya da yani kafamıza tam olarak çözüm gibi görünmeyebilir. Neden önce tasarım kavramsal düşünce doğuyor ve arkasından arı kavramsal düşünce ya da kavramsal düşünce geliyor bu şey. Şimdi tarihsel olarak bir yanıt var elimizde. Aristoteles'in yanıtı. Aristoteles ancak diyor yaşam zorunlulukları karşılandıktan sonra yani boş zaman doğduktan sonra Mısır'da rahipler bilimlerle ilgilenmeye başladılar. İlk bilim adamları rahiplerdi. İlk matematikçiler, geometriciler, gökbilimciler vesaire. Ve neydi bunların şeyi, zemini? Boş zamanların olmazsa. Yani belli bir gelişim var ama aynı zamanda da şey. Şimdi sen normal yaşam içindeki köylüyü, köleyi, bilmem neyi, bunları soyut, yani bunlar düşünme fırsatı bile bulamıyorlar. Bırakalım şeyi, soyut düşünceyi ya da bilimsel düşünceyi. Ve hiçbir şeyin bilincinde olmadan yaşayıp ölüyorlar. Köleler neyin bilincinde oluyorlar? Özgürlüğünün bilincinde değil. O dönemin koşullarını biraz şey yapalım, kurmaya çalışalım kafamızda. Köleler var ve geri kalan nüfus da, ama yeni uygarlık aşamalarına geldiğimiz zaman soylular var ve bu şeyler, din adamları var. Yani özellikle de şey, Yunanistan'da kentler de yani oldukça iyi bir durum var ve
pardon,
kısımsal olarak algılamak yani şimdi şöyle bir şey yapalım, uygulama yapalım, yapıyoruz yani. Tasarım ve kavram arasındaki farkı. Evet, şimdi bir nokta düşünün kafamızda. Düşünüyoruz değil mi? Orada nokta var mı? Var. Ki iğnin üzerindeki nokta mı? Nokta değil mi? Yani nokta dediğimiz şey bu. Nokta kavramını düşünün. Düşünebiliyor musunuz? Düşünebilirsiniz. Nokta kavramını tasarımlayın. Yani gözünüzü kapayın. Uzayı bütünle soyutlayın, boyutsuz bir varlık alın ve o nokta olsun. O boyutsuz olanı tasarımlayabilir misiniz? Resimselleştirebilir misiniz? Tasarım demek o demek. Yani bu boyutsuz olanı tasarımlayamamamızın anlamı o. Bir kavram ama çizgiyi tasarımlayabilir miyiz? Yani kafamızda çizebilir miyiz? İmgelememizi, hayal gücümüzü. Yapamayız onu. Yani yapay deney noktanın ya bütün nokta boyutsuz olan ve uzayda boyutsuz bir noktayı tasarlamaya çalış. Öyküler noktayı parçası olmayan diye tanımlıyor ya da boyutu olmayan diye tanımlayabiliriz. Ve o tasarım ve kavram arasındaki fark o. Devlet kavramı dediğimiz zaman ya da yasa ya da başka bir kavram yapacağımız şey onu soyutlamak. İlkin soyutlamak. Yani eğer belirli bir devleti düşünüyorsak o devlet kavramı olmayacak. O belirli devlet olacak. Hitit devleti, Mısır devleti, Türk devleti, Sümer devleti vesaire ama devlet kavramı ayrı bir şey. Ve şimdi bu anlamda devletler var ama yani insanlar devletleri kuruyorlar, ondan sonra onu incelemeye başlıyorlar. Yani tasarım önce geliyor, tasarım ortaya çıktıktan sonra o kavram olarak bilinç onu kendi önüne getirme noktasına geliyor. Yani ilk devlet kuramı nerede var? Şimdi şeyde yok, Thales'te yok, Anaktegoras, Anaktuman derdi yok, herhangi bir Mısır bir rahipte yok. İlk devlet kuramı şeyde var. Yani düzgün bir şekilde Platon'da var. 200 yıl sonra, Thales'ten 200 yıl sonra. Çok uzun bir zaman değil. Ama zaman düşünmesek, tasarım önce geliyor. Yani önce devletler kuruluyor, yaşanıyor, doğuyorlar, yok oluyorlar vesaire. Ondan sonra insan ne yaptığını anlamaya çalışıyor. Aslında her şey için, bütün kavramlar için bu böyle. Uzay ne zaman inceleme konusu oluyor? Zaman ne zaman inceleme konusu oluyor? Yani bu tasarımsal gelişmenin önce olması mantıklı olarak böyle açıklayabiliriz. Yani bunun psikolojik açıklamaları falan bizi ilgilendirmiyor. Algı nasıl oluyor, algıda yanıltamalar ne bunlar psikolojinin konusu ve yani o kadarca sağlıklı bir gerek ortaya çıktığı zaman felsefe onu alıp tekrar çözümlerden geçirdi. Ama tasarım efendim?
Algı fenomenolojisi yok mu?
Bak, algıyı kavram olarak alıyor ama algıyı böyle şey olarak Piaget'in yaptığı tarzda inceleyen bir felsefeci ben bilmiyorum.
Efendim?
Algıyı mesela, duysal algıyı. Yani o psikolojinin şeyi. Maliponte
var.
Evet, Maliponte var ve yani... Yani evet. Ama yani onları şu an tasarım ve kavram problemlerine...
Şöyle bir açıklamada getirmez miyiz bir başka versiyonu, sizin yaptığınız açıklamanı? Mesela şeyler bir gerçekte oldukları gibi, bir de göründükleri gibi bir durum var.
Evet.
İşte o göründükleri gibi durum, tasarım yani bir başka, onların göründükleri gibi onların açısından, bizim açımızdan da o göründükleri gibi olan durum bizim onlara tasarımsal olarak yüklediğimiz durumlar.
O göründü bizde. Göründü bizde, bunu düşünebiliyor musunuz?
Öyle değil mi?
Evet.
Göründükleri gibi dediğimiz zaman aslında o göründü bizde, evet işte tasarımlıyoruz biz onları ve göründükleri gibi oluyorlar. Yani o öyle de bir açıklama.
Yani göründü, o göründükleri zaman bizdeler. Ve
bizdeler.
Tasarımlandıkları zaman bizdeler. Kendilerinde değiller.
Sanki onu öyle sorayım. Görünüyorlar gibi ama değil. Biz öyle tasarımlıyoruz onları.
Evet.
Ve göründükleri gibi diyoruz.
Evet. Öz ve görüngü problemi var bir de burada ayrıca.
Yani bir de bu açıdan da bakılabilir.
Tamam.
Bu dinle acaba hangi kaynaklanmış?
Hangisine?
Evet.
Bunu ben yazdım. Felsefi kavramsal bilgi dolaysız tasarımsal bilgiye bir değildir. Ve bu ön sertifiklerde de var. Şimdi o bilgi üzerine dönelim tekrar bu şey üzerine. Felsefi bilgi henüz şeyde yok. Kavramsal anlamında yonyalarda yok ve elektriklerde ortaya çıkacak. Dolayısıyla tasarımsal bilgiyle bir değildir. Şimdi yonyalıların ve bütün ön yaptıkları şey dolayısıyla tasarımsal bilgiyi bilgi olarak saymamak. Buna dikkat edelim ve kafamızda tutalım. Eğer dolaysızca gördüğüm şey, eğer görüngü bilgi olsaydı, o zaman onun özünü araştırmamın hiçbir gereği kalmaz. Niye bilgi?
Geçici olan da olmayanı ayırıyorlar yani.
Ayırıyorlar. Ya da geçici olan da olmayanı ayırıyorlar. Çünkü en azından şöyle bir genelleme yaptıkları açık, görüngü dünyası geçici bir dünya. Yani bunlar ortaya çıkıyorlar ve gidip gidiyorlar. Ve her şeyin ortaya çıkıp gidip gitmesi karşısında... mesela bu Herakleitos'ta net olarak anlatım buluyor değil mi? O her şey oluştadır, her şey geçicidir, geçicidir, akıştadır diyor. Akışta olan gerçek olamaz. Değişimde olan gerçek olamaz. Değişimde olan var olamaz. Bunların şeyleri bu, öncülleri bu. Dolaysız tasarımsal bilgi, yani fenomenin bilgisi, yani duysal algı, görsel algı, ne dersek diyelim, bu bilgi vermez. Bilgi olmayanın bilgisi olamaz diyorlar. Çünkü görüngü var ama yarın yok. Onunla birlikte bilgisi de mi gidecek? Yani burada öze ulaşmayı istemelerinin güdüsü, gerekçesi bilgiye bakış açıları aslında. Yani ben yani bilgi sağlam olanı, kalıcı olanı, değişmeyenin bilgisi olmalıdır gibi bir ön yargıları var ya da öncülleri var. Yani örneğin bir fenomeni düşünün ve doğa yaşasını düşünün. Fenomen gelip geçici. Şimşek 1 saniye, 2 saniye sürüyor. Gök gürültüsü 3-5 saniye sürüyor. Mesela bir ay tutulması birkaç dakika sürüyor. Yani fenomenler şey, geçici olaylar. Ama hepimiz biliyoruz o fenomenlerin arkasındaki yasa geçici değil. O yasayı bilmek bilgi. Fenomeni bilmek 90. Evet, bu. Aracısı olmayan, aracısı olmayan. Dolaysız tasarımsal bilgi, dolaysız bilgi dolaylı bilgi, yani düşünce dolayısıyla üretilen bilgi, düşünce aracılığıyla.
Bu parantez içine aldığınız dolaysızın eşittir midir, yoksa tamamlayıcısı mı, tamlama mı?
Tamamlayıcısı mı? Ya da yani şunu demek istiyoruz. Fenomeni görüyorsun, o bir şey, dolaysız bilgi, görsel bilgi ve duysal bilgi anlamında. Dolaysız her alanda kullanılıyor.
Deneyle.
Görsel, evet, a posteriori. Değil. A posteriori, evet. Yani bu biraz yeni şeyler olabilir ya da daha önce karşılaşmadığınız şeyler olabilir. Onlar şey, problem değil. Yani dolaylı tasarımsal bilgiyle bir değildir. Yunanlı felsefeci ilkin gerçekte oldukları gibi şeylerin göründükleri gibi şeyler ile bir olmadıklarını düşünmüş olmalıdır. Gözünü koyacak. Yani görünenle gerçekte olan, görünmekle olmak bir değildir. Gibi bir şey var. Descartes'te de var. Descartes'te bütün bilinç, fenomenal bilinç diyelim ona da. O bilinci kuşku altına düşürüyor ve hiçbir şey dayanamıyor orada. Matematiksel bilgi bile dayanamıyor. Yani Descartes'in şeyi o. Yaptığı şey, o da bunlara andırımlı. Yani aynı şeyi yaptığını, ama genel olarak her felsefeci düşünen her insan aynı şeyi yapıyor. Yani realiteyi sorguladığınız zaman realite işi bitti. Yani artık o bir geçici durum ve esas gerçek onun arkasında ya da ondan ayrı bir şekilde duran bir şey ve düşünce onu bilmek istiyor. Bu dolaylı bilgi. Beğenmiyorsanız kullanmayabiliriz. Yani dolaylısız bilgi, dolaylı bilgi. Sadece bunlar şey, özne, nesne, soyut, somut gibi sözcükler çok sık kullandığımız şeyler ve bir yerde şey, yani çok özel bir şeyler dermek istemiyor. Sözcüklerin arkasında kavramlarından başka hiçbir şey yok. Dolaylı demek, dolaylı demek bu kadar. Dolaylısız demek, bu kadar, dolaylısız. Nerede kullanıldı ona özel bir şey vermiyor, yani değer vermiyor. Bazen de tabii ki çok şey olmuyor, yani yararlı olmuyor. Doğal bilinç ya da sağduyu, şimdi bunlar da şey terimler, doğal bilinç nedir? Felsefe olmayan bilinç. Normal bilinç. Ya da sağduyu, anlak mesela sağduyu genellikle Avrupa dillerinde de öyle anlak yetkisine, anlama yetkisine karşılık düşüyor. Bunlar felsefi bilgiyle bir değil. Çünkü yani sağduyunun söylediği her şey yeterli değil diye bilgi değil. Sağduyuya güvenme, sağduyu şey, us daha iyi, daha belirli bir anlatım ve daha yani esas bilme yetisi, kavramsal yeti us. Şimdi bilimler tasarımlarla işleniyorlar, bunu hepimiz biliyoruz yani bugün artık bu açık olan bir şey. Bilimlerin derdi, amaçları kavramları elde etmek, kavramsal bağlantıları elde etmek. Yani ve felsefe tarihinin başında da gördüğünüz şey, düşüncenin kavrama doğru bir şeyi var, çabası var. O çabanın sonuç alabilmesi için yani düşüncenin korkmaması gerekiyor, baskı altında olmaması gerekiyor, özgürce düşünebilmesi gerekiyor, sadece kendine hesap verilmesi gerekiyor ve bu koşullar ancak şeyde var. Yani dikkat edin, Atina'da değil. Oralarda daha geri şey kültür. Yani Atina henüz oluşuyor, mayalanıyor ve işte bir süre sonra Solon falan ortaya çıkacak. Yani Atina daha arkaik bir dönemde gibi. Yani daha böyle geri bir dönemde. Ama İonya Anadolu'da ve İonya'nın yanında şey var. Lidya var. Biraz kuzeyinde. Lidya İonyalıların özellikle tam anlamıyla gücük oldukları bir yer. Çünkü lüks, gösteriş, zenginlik, gevşeklik, kadınsalık vesaire öyle özellikleri var İonyalıların gözünde ve İonyalılar orayı pek şey yapmıyorlar, özellikle bu fizikçiler ve felsefeciler. Şimdi bu arada
Helatikler değil
felsefi düşünce doğal bilincin sonluk tasarımları ile çalışsanız, çünkü bu sonluğun gördüğü düzlemde sonsuz gerçeklik olanaksız, erişilmesi olanaksız. Yani eğer gerçeklik, tasarımlar sonluğu, kavram sonsuz konusu, bu da zaman içinde belki daha iyi açılacak. Yani tasarımların sonluğu olduğunu düşünebiliriz. Duysal bunun her şeyin sonluğu. Yani, duysal bir sonsuz şey değil, pek olanaklı değil. Duysal alanında, deneyim alanında, fikrinin bireyselin alanında. Deneyim evrensel değil. Yani tek bir şey deneyimleyebilirim ve O yüzden ondan kalkarak yasalar, genellemeler yaptığım zaman, planlamalar yaptığım zaman çok sağlam olmuyor. Ve tasarımsal bilgi felsefede, yani felsefenin başlaması için terk edilmesi gereken nokta. Felsefe soyut düşünceye, kavramsal, arı kavramsal düşünceye girmeyi gerektiriyor. Tam bir soyutlama yapmayı gerektiriyor. Oradan ondan çıkmak için ders sonra. Yani soyutlamada kalmak değil burada hedef ama düşünceyi diyalektiğe götürebilmek için onu arıtmak gerekir. O arılığı içinde kendi şeyini gösterecek, doğasını ve devrimini, açılımını, bağımlısını vesaire. Ve yani bu işte apeyronla olmuyor. Anaksimander'in apeyronla böyle bir şey diyalektik mümkün değil. Oradan ne oluyor? Çıkartıyor işte böyle eliyle çeker gibi bir takım çıkartmalar yapıyor. Yani o fiziksel öğelerden bir ustal çıkarsama yapmak, sistem kurmak olanaklı değil. Suyu nasıl, her şey sudan oluşur diyor Thales. Nasıl oluşur? Seyrelme ve yoğunlaşma ve buharlaşma yoluyla. Bunlar şey değil, felsefi çıkarsamanın şeyleri değil, yolları değil. Yani diyorsa bu tasarımsal, imgesel hatta düşüncenin şeyi, kırçılması olarak başına gelecek olan şeyler. Pisagoras'ta ne vardı? Mimesis vardı. Pisagoras'ta diyor ki, sayılar şey, şeylerin kökeni ve özü ama şeyler nasıl oluşur? Sayıları öykünerek oluşturlar. Orada da öykünme vardı. Şimdi Pisagoras'ta bu şey, sayıların geçici olması gibi bir durum var. Arken'in geçici olmaması gerekiyor değil mi? Yani arke, ilke, her şeyin kökeni olan şey, sonsuz falan bu Arken'in böyle bir özelliği var. Eğer çok merak eden olursa Pisagorcuları daha yakından inceleyebilir ve orada şeyi görecek. Yani bu ince bir nokta gibi görünüyor ama kritik ve dönüm noktası. Sayılar da geçici. Pisagor. Değil mi? Evet, yani öyle ve bu muazzam bir ayrım. Ve düşünce bu noktada arı yoklukla karşı karşıya koyuyor. Çünkü hiçbir varlık yok. Ve yani Pisagorcu şeye göre, bakış açısına göre, eğer sayıların, arkenin de yokluğunu ileri sürersek, öyle olmuyor mu? Öyle olmuyor yani. Ve bu bir düşünce için şey, bu uyanma noktası, sarsılma noktası, o sarsılma noktası ilerler. Yani biz şimdi felsefe tarihini incelerken sıraya dikkat ediyor musunuz? Süregler fazla yetmiyor. Zamansal olarak o erkendi diye gidiyoruz. Ama aslında bunlar bir arada yaşıyorlar. Birbirlerini okuyorlar, konuşuyorlar hatta. İşte şey, Xenophanes bu Eliyatka okulun kurucusu, Pisagoras'la çağdaş, Anaximander'le çağdaş vesaire. Yani bu hepsi, işte, çünkü 570 yılında doğuyor. 100 yıl kadar yaşıyor. Yani 470. Buna yaklaşık tarihler. Kesin olarak bilinmiyor. Bunlar bir şeyler. Birbirleri etkileşim içindeler. İşte Herakleitos'un Anaximander'e şeyi var, sataşması var bir tür. O da onu okuyor. Yani bunlar birbirlerini biliyorlar ve ona göre bir şey var. Aralarında etkileşim var ve o etkileşim tarzı, yani o etkileşim tarzı tarihinin kendisine etkileyen bir etkileşim. Vakumda boşlukta tarzını yapmıyorlar. Ben hepsi dediğini şey yapmıyor. Biliyor. Ve etkileniyor.
Tasarımların arkasında kavramların olduğunu düşündüğümüz zaman
evet.
Tasarımların sürekli dönüşmesini bir dönüşüm olarak algılıyoruz. Yani sürekli biçim değişimlerini, bitik yeniden var olmalı.
Ya da ya tasarımların dönüşmesi, Serkan değil mi?
Evet.
Tamam.
Peki, evet. Mesela buradaki dönüşümü niye sonsuzlaştırmıyor? Bu o zaman tasarım sonsuz olmuyor mu? Hani kavram sonsuz, tasarıma gidiyor. Peki gitme durumu bir başkasının var olma durumu olduğu zaman yani tasarımın sonsuzluğu olmuyor mu?
Sonsuzluğu
olmuyor. Dönüşüyor sürekli. Zaten köle...
Ama kalıcı değil anlamadım.
Kalıcı değil ama dönüşüm mü kalıcı?
Dönüşüm.
Yani kavram nasıl kalıcıysa dönüşüm de kalıcı. Mesela köle kavramı, zaten köle olma durumu bir yıl önceyle şu anki durum arasında bir benzerlik yok ama dönüştüğünde görebiliyoruz.
Yani, tasarım olarak dönüşüyorlar. Tasarım, evet. Zaten tasarım tek biçimde değil. Yani tasarım her türlü dışsal, yani tasarım kavramın deforme olmuş biçimi diyebiliriz. Mesela devlet diye düşün. Şey de bir
devlet
değil
mi?
Devletin de yani Mısırlar da devlet, Firavun yani Sümer devleti var, Hitit devleti var. Bundan Pinochet'in de başında bulunduğu şey devlet. Yani orada tasarımın bunların hepsi devlet. Onun için onlar devlet tasarımı diyebiliyoruz. Yani ne kadar kötü olursa olsun henüz devlet. Tasarım düşünceleri diyebiliriz. Yani tasarım çok özelleştirmeyin ve yani özellikle de resimsel olması gerekli diyemeyeceğiz tasarım. Çünkü insan kavramları resimselleştirmek ya da duysallaştırmak olanaklı değil. Yani devletin bir şey yapamıyor. Resimselleştirme anlamında düşünemeyiz tasarım gibi. Ama devlet tasarımı diyoruz. Yani şey önemli, şimdi belki de bunlar yukarıda bilimsel uçuşuyor ve simit gidiyor. Ama şu kalıp önemli olur. Bir kavram, ilki soyut olarak kendisi. Yani bizim bilmeyi istediğimiz şey devlet ya da uzay ya da nokta ya da başka bir şey, herhangi bir kavram. Ve o zaman o kavramı orada tasarım olarak tutmamalıyız. Yani biz şu belirli devleti, bu belirli devleti bilmek isteyebiliriz ama şeyi de bilmek istiyoruz. Yani genel olarak devletin ne olduğunu. Orada kavramı aralığı içinde almamız gerekiyor ve onun için önce tasarımdan ayırmamız gerekiyor. Tasarımdan ayırdığımız zaman kavram kendini diyalektiğe açabiliyor. Diyalektik, yani o aralık, aralaşma ya da soyutluk dediğimiz şey, analitik moment dediğimiz şey diyalektik için zorunlu. Ve onu göreceğiz. Şimdi tasarım sorusu.
Tasarımın sonsuz olduğunu iddia ettiniz değil mi biraz önce?
Yani niye olmasın böyle?
Yani niye olmasın? Ama orada yaptığınız şey, zannediyorum o tasarımı, tasarım olarak ele almayıp tasarımı başka bir tasarım yüklemek gibi oldu. Çünkü tasarımı değişimle bir tuttunuz. Yani tasarım eşittir değişim olarak aldığınız zaman haklısınız o sonuçta. Ama tasarımı tasarım olarak aldığınız takdirde tasarım sonlu olma durumunda. Yani tasarım kavramına başka bir şey yüklediğiniz zaman
tasarımın kendi potansiyelini dönüştürdüğü olarak mı?
Ama tasarımın kendi haline dönüşmesi neticede dönüşebildiği nokta kendi kavramından başka bir şey değil. Dolayısıyla tasarımın kendinde yani kavramında zaten tasarım olma durumu var. Yani değişim yok. Yani değişim bizim yani tasarımladığımız
şey. Yani yürüngen durumun sürekli değişiyor.
Evet.
Yani o zaman da
yani köle kavramı sürekli değişiyor. Sürekli kavrama doğru yükseliyor. Kavrama yaklaşıyor. Ama değişiyor.
Tasarım değişken bir şey ve göreli bir şey. Kavram salt değişmeyen.
Esas olarak yani düşüncelerimizde tasarımı esas yapamayız. Yani kalıcı olmayan bir şey. Sürekli değişen bir şey.
Çok söyleyeyim mi klima?
Biraz.
Değil mi? Klima çalışıyor mu? Klima çalışıyor. İyi çalışmıyor ama başladı.
Değil galiba.
Evet. Ya sıcak, yani yine de şey var, belli bir sıcaklık var. Şimdi döneceğiz, tekrar döneceğiz. Yani bunlar böyle kolay bir seferde çözülebilen sorunlar değiller. Bu biliyorsun yıllardır şey yapıyor, sürüyor yani. Ve yüzyıllardır sürüyor. Sürekli olarak bugün bile yeni bir 20. yüzyılda falan yine felsefecilerin temel dendikleri nokta burası oldu. Tasarım, kavram. Duysal öğeler, kavramsal öğeler vesaire. Yani ve pozitivizm şeyi elimine etmeye çalışıyor. Yani kavramı metafizik olarak gördüğü için kavramı, kuramı atarak sırf olgulardan oluşan bir felsefe üretmeye çalışıyor. Yani bu konu şey değil. Dönüm noktası, kritik nokta ve o yüzden hiçbir zaman tam olarak çözülmüş diye şey yapmayın, düşünmeyin ve zaman içinde sorun netleşecek, sorun büyüyecek. Belki yani kendimize göre çözümlere ulaşacağız. Ama şimdi felsefe tarihinde yani bu Viyonyalılar ve Pisagoras durumunda geldiğimiz nokta henüz şey değildi. Kavram olarak kavrama ulaşamamıştık. Yani biz şimdi felsefe tarihine ileri bir noktadan bakıyoruz. Yani 2000 yıl sonrasından bakıyoruz ve onları kendilerinden daha iyi anlayacak durumdayız. Yani neye yöneldiklerini ve neyi ele geçirdiklerini ölçebiliyoruz, görebiliyoruz. Pisagorcularda henüz kavram arılığı içinde ele geçirilmiş değil. Çünkü Pisagorcular sayı kavramı Platon'un da şeyi vardı bunda, yani hala onu okuyoruz. Yani sayı kavramı niye kavram değil, sayı niye kavram değil sorusu bizi yani o soruya yanıtıp Platon'dan okuyoruz. Çünkü sayı diyor şey, kavramlarla, idealarla duysal şeyler arasında orta noktada durur diyor. İkisinin özelliklerini de taşır diyor. Yani sayı, Pisagorcular şeylerin özü olarak sayıyı kabul etmişlerdi ve onun üzerine bir felsefe yapmışlardı. Her şey sayıdan oluşur diyorlardı. Her şey. İşte sayılarda kutsallıklar falan da eklenmişti ona. Çünkü sayı üzerine felsefeyi kurmak doğal olarak şeye götürür. Düşünceyi tuhaflıklara götürür ve bir tür gizemciliğe götürür ve Pisagorcularda gerçekten de açık bir şey vardı. Gizlilik ve gizemcilik vardı. Yani o şeyden geliyor, sayının karakterinden geliyor. Yani şimdi bakıyorsunuz bugün bile hala işte şu harfin sözcüklerini toplarsan şu sayı eder, ondan şunlar çıkar. Böyle şeyler var mı? Var. Geçenlerde bir arkadaşımız burada bize uyguladı. Herkesin doğum tarihini aldı, onu topladı ve oradan ikişer sayfa şey çıkardı, rapor çıkardı şey üzerine. Neydi o? Numaroloji mi? Numaroloji. Ha? Kimler? Hintliler mi? Evet. Yani bu tür şeyler, boş inançlar dünyanın her yerinde, her kültürde ortaya çıkabiliyor ve Pisagorcularda da, şimdi biz Pisagor teoremi gibi, yani geometride böyle kilit bir teoremi açıklamış, bulmuş, tanıtlamış bir insanı böyle boş inançlarla şey yapamayız, kiletemeyiz, dekileyemeyiz. Çünkü yani o kafanın öyle vuzlara inanması biraz şey görünmüyor, olası görünmüyor. O yüzden Pisagorası ve Pisagorcuları ayırma gibi bir sorunumuz var. Çünkü bir cemaat olmuşlar. Değil mi? Cemaat değil mi onlar? Tarikat daha doğrusu. Cemiyet ve cemaat arasında iki seviyeli. Yani şimdi bu topluluk, topluluktan dolayı tarikat, yani düzen, yani emir komuta zinciriyle çalışan bir
şey. Yani zinciriyle kapalı olmaları.
Tabii. Kuralları olan
ve bireylerden oluşuyor. Cemaat.
Birey, cemaatte şey yok, birey yok. Yani tarikatta, derneği şeyde birey yok çünkü. Hatta mülkiyetlerini de şey istiyorlar. Giren, düzene giren mülkiyetini de teslim ediyor. Çıkarken oluyor ama orada bulunduğu süre içinde şey, özgür istenci de yok, mülkiyet istenci de yok. Böyle bir, yani şey, teşkilatının şeyi bu, özelliği bu. Bunlar politik olarak etkili oluyorlar. Yani kardeşlik gibi, dürüstlük gibi, erdem gibi iyi ilkeleri de var. Yani sapıklar topluluğu değil. Ama kapalı. Ve bir süre sonra şey, ait olduğu bütüne ters düşüyor. Çünkü orası şey, Mısır değil. Yani Mısır'dan getiriyor bu Pisagoras bu tür dışsal faktörleri. Ve yani benim gibi o şey silmiyor. Evet. Ama hurafe yapılıyor işte. Daha çok.
O zaman Pisagoras'ın sadece hurafelerle uğraşmadığını biliyoruz.
Pisagoras'ı ayırıyoruz. Yani ayırmamız gerekir diyoruz. Çünkü bilmiyoruz. Pisagoras'ın yazılı hiçbir şey yok. O durumda yani o boş inançları Pisagoras'a yükleyemeyiz. Yani işte önce sağ ayağını, sağ çorabını giy. Önce işte solunu bilmem ne yap falan. Şeyin üzerine arpa çuvalının üstüne oturma, terazinin üstünden atlama, bunlar bu tür ilkeleri Pisagoras'a yüklemiyoruz. Pisagorcular deyip Pisagoras'ı kurtarıyoruz. Pisagoras bilim adamı, geometrici ve yani Pisagoras'ın teoremi bulması ona kişisel olarak tamam onur kazandırıyor. Olmasa başkası bulacak. Ama o buluşu yapabilecek bir insanın yani böyle boş inançlarla dolu bir insan olarak görmek bize acı veriyor. O yüzden onu görmeyi, öyle görmeyi istemiyoruz. Yani Segoz'lar o yüzden ayrı. Çok ayrılır. Segoz bilim adamı, geometrici. Ama o dönemde onun çevresinde oluşan... Tabii onun da belli bir sorumluluğu var. Yani Mısır'da kalmış, Mesopotamya'da kalmış, Babil'de 13 yıl kalmış. Mısır'da 20 küsur yıl, 22 yıl, 21 yıl kalmış ve doğullaşmış bir bakıma, Mısırlılaşmış, Mezopotamyalılaşmış yani. Ve muhtemelen de sadece o gidip gelmiyor, ya başkaları da var. Herhangi bir şekilde orada maya tutmuş o şey, tarikat kültürü ve Yunanlarda yok öyle şey, tarikatlar.
Sayılara olan ilgi, Mısırlı
hiç şey rastlamadım. Yani bu okuduğum kaynaklarda, internette falan Pisagoras'ı o kaynaklara bağlayan bir şeyle rastlamadım. Yani olabilir. Ama Felike'den de öteye gidiyor. Esas bak 21 ya da 22 yıl şeyde kalıyor, Mısır'da kalıyor. Rahipler, oradaki rahipler düzenine, yani o konu kültüre ediniyor aslında. O düzende yaşadığı, tarikatta yaşadığı için 20 sene yaşıyor. 20 yaşında falan gidiyor ve 40 yaş, yani 44-45 yaşına kadar orada yaşıyor. Sonra dönüşte Babil'de tutsak ediliyor, yakalanıyor. Yani oraya kendi isteğiyle gitmiyor. 13 yılda orada kalıyor. Ve açık o şey yani... filtre edilmiş. Yani Yunanlıktan, Yunanlı olmaktan çıkmış. Aslında son olsunluk yani. Yani buradan... Ha? Evet, buradan gidiyor şey. Şey de... Kolofon'u... gözüküyor. Kolofon da şey. Oralarda bir yer. Şey, Serapanis'in yeri. Yani bunlar hala İonya'da. Öyle bir şey demiyor. Özgürlüğün, özgürlük burada hurafe olarak görmeyeceğimiz tek şey özgürlük. Özgür ortamın sorumlusu değil ama hurafenin sorumlusu özgür ortam olmaz. Özgürlük hurafeyle savaşmak için şans verir. Hurafe özgürlüğü baskılar aslında, öyle değil mi? Yani bugün görüyorsunuz ki boş inanç eğilimler özgürlük. Ama o yüzden bilim baskı ister diye bir şey yok. Bakalım. Bakalım. Yani belki ileride şey yapar. Daha değişik açılardan bakalım. Şimdi.
Çok özgür değildir belki ama Türk'te çok büyük gelişmeler yapmıştır.
Yapar. Bu o özgün. Bu biraz konumuzdan ayrı. Yani özgürlük orada bir diktatörlük altında bir kişi bilimsel ya da sanatsal bir yenilik ya da üretim yapıyorsa o kendi içinde özgürlüğü ürettiği için onu yapıyor. Yani o özgürlük şeye özgür ait, o sanat ya da bilimsel ürünü ortaya çıkarana ait. Yani rejim şöyle ya da böyle olabilir. Ama o yani baskı ortamı içinde düşünce sürekli olarak belli kalıp almak üzere şekillendiriliyor ve yani sürekli olarak kendini üretiyor. Mısır'daki rahipler kültürü, onlar gerçeği buldular, tanrıları var, işte kutsallıkları var vesaire ve işte fenomenleri açıklamak için nedenleri de var. O kültürel yapı içinde bilinç kendini ilerlemeye başladığı zaman açılamıyor. O anlamda özgürlük, yani katılaşma, burada özgürlükle kastettiğim şey katılaşmanın aşılması. Bilinç katılaştığı zaman değişime karşı katılaşır, değil mi? Şimdi Büyüsal öğrenim soyut nerede kaldı? Sever denmişti. Sever, evet, boş inanç ve o yüzden Severus'e, ya burada bu ancak tahmin olabilir. Severus'un ne kadar etkili olduğunu ve o oradaki öğretilerin ne kadarının ona ait olduğu, ne kadarının ona ait olmadığını resmi olarak bilemiyoruz. Yani öyle bir kayıt yok. O yüzden tahmin ediliyor. Yani şimdi evet, Pisagoras'ta önemli olan şey de henüz o felsefede sayıyı arke olarak kabul eden, şeylerin özü olarak sayıyı kabul eden felsefede şey yok. Kavram aralığı içinde ortaya çıkmış değil. Ve felsefenin dönüm noktası o. Yani kavrama ulaşmak ve düşünce. Bu açılımlarda bir yerde eleksel bir davranış içinde, çünkü bu açılımlar onu şeye götürecek. Belirli olan bir ereğe götürecek. Yani düşünce özgürlüğü içinde etkinliğine başladığı zaman ilkin doğal olana çarpıyor ve arkeyi dışsal olanda, dışarıda, yani her şeyin özü nedir falan diye soruyor. İçine dönme, kendine bakma gibi bir tutumu yok. Bütün bu ön sokratikler için genel özellikti bu. Bunların hepsi gerçeği şeyde arıyorlar. Dışarıda, dışsal olanda, özdeksel olanda, nesnel olanda arıyorlar ve şey yok. Sokrates'in durumundaki soru yok. Yani içe dönme durumu yok. Ama bu ilerlemenin burada dikkat edeceğimiz şey o. Yani bu rastgele bir ilerleme değil. Yani bir yerde Pisagoras çıkıyor, bir yerde Xenofanes çıkıyor, bir yerde Anaximander çıkıyor. Bunlar kendiliklerinden böyle gökyüzüne bakarak, hayal kurarak, çağrışımlar, isim tezlerini bekleyerek bir şeyler, sistemler oluyor. Böyle bir şey yok. Bunlar birbirlerini okuyorlar ve aralarında bir şey var. Yani Thales en erken olanları ve en alt olanları, yani şey açısından, felsefi değer açısından en aşağıda olanlar ya da en altta olanlar İonyalı fizikçiler ve bunlar da arke, işte su, hava falan. Ve bu yine de şey, bunu yani burada hepimiz bir kere daha karar verdik, dedik ki Thales'i felsefe tarihinin başına koyalım. Çünkü Thales'in suyu her şeye rağmen şey değil, fiziksel su değil, evrensel su, her şeyin kökeni olan ve görsel su değil. Yani onun eğer görsel su olarak alırsak, fiziksel su olarak alırsak pek bir felsefi değeri olmayacak. Ama her şeyin kökeni olarak düşündüğü zaman, yani Thales'i düşünün, var olan her şeyin kökeninin sudan, o su artık duyusal su olmaktan çıkıyor. Açıkça ona duyusal su diyemeyiz. Yani şu koltuk haşkiyodan yapılmıştır gibi bir şey demiyor. Orada bir su, artık su kendisi olmayan, fiziksel görgü olmayan bir şeyin temsilcisi oluyor bir bakıma ve o evrensel. O yüzden dedik ki felsefe tarihinin başına Aristoteles'in yaptığı gibi biz de koyalım. İsterse koymayabiliriz. Ya çünkü felsefeye benzeyen bir şey yok. Her şeyin kökeni sudur demek. Ama bu en azından mitolojiye hiç benzemiyor. Yani bir kopuş var, mitolojiden bilimsel düşünceye geçiş var ve bu geçiş momenti iki tarafın da şeyini taşıyor, özelliklerini taşıyor. Evet, çünkü
su kavrama doğru bir geçiş veya evet, hazırlığı ifade ediyor.
Su, su mitolojiye ait bir veya ve su Sümerlerden başlayan o mitoloji, yani su o dönemdeki kültürün şeyi, evrensel öğesi. Çünkü hem Nil Nehri hem Dicle ve Fırat Nehirleri bu ilk uygarlıkların şeyleri, doğuş alanları ve bu iki nehir de bol bol taşıyorlarmış. Her zaman. Yani Nil zaten her yıl taşıyormuş. Öteki şeyler Dicle ve Fırat, onlar da şeyi biliyoruz, yani Babillerin nasıl sulama kanalları yaptıklarını ve yüzyıllarca o iş, hatta bin yıllarca sürdüklerini. Yani oralar su açıkça mitolojik Thales'te ama aynı zamanda da evrensel olma niteliğini taşıyor. Çünkü buradaki su şey değil. Her şeyin kökeni diyor. Yani tanrılar da ondan geliyor. Ve bu duyusal su olamaz o zaman. O yüzden felsefe tarihini alıyoruz. Şimdi bu tasarımsal kavrama doğru gidiş. Ama kavram değil henüz. Sayıya geldi. Sayı da geçiş noktası. Yani sayı, sayının duysal olanla ilgisi nedir? Yani sayı aslında şey, arke olarak bu İonyalıların, yani Anaximander, Anaximander, Thales'in ilkelerinden ya da arkelerinden farklı. En azından sayı dediğimiz şey, top şey, hava gibi şey gibi fiziksel bir şey değil. Ama gene de duysal. Sayının duysallığı nerede? Nerede yetişiyor?
Zorunlu olmamak
için. Burada bir şey soracaktım.
Evet.
Talep, matematikte talep kavramı geçen de denklemi.
Talep, teoremi var.
Teoremi. Buradaki talepten bahsediyoruz.
Evet, evet.
O zaman yani mantıksal olarak işte doğru şeye koyursak yani
bu talepten evet.
Öğrenciden dolayı böyle yani talep de kavramsal bir şey çıkarmış aslında ortaya.
Thales çıkarmış tabii. Yani Thales'i doğa felsefesi yani Thales bir şey yazmamış. O da onu da biliyoruz. Aslında Thales sadece konuşmuş.
Thales Yunan'a ispatladı mı Pisagor gibi o öğrenmeyi yoksa böyle bir ilişkin var mı dedi mesela o öğrenme?
Öğrenme, geometrik öğrenme kanıtlamaları önemli. Yani Pisagoras'ın yaptığı şey teoremi bulmak mı kanıtlamak için. Teoremi Sümerler'de biliyorlar, Mısırlar'da biliyorlar. Daha çok çok eskiden. Thales bunları yapmış. Bu şeyin yani bir tane Thales. Daha sonra birkaç Thales var aslında o dönemlerde. Ama bu da bizim o geometrici ve felsefeci Thales hep aynı. Aynı zamanda yedi bilgeden birisi de. O yedi bilgenin arasında bizim Thales'imiz ikincisi Solon. Ve bu Solon Thales'ten bir süre sonra
ya bunlar önermeler ama bunların matematiksel şeyleri yani
kanıtları
var mı? Thales böyle bir şey yapmış mı? Ya bunları önermiş. Yani böyle bir durum.
Evet.
Tasarımsal olanlar belki çıkardık. Ama bunun hani kavramsal ya da matematiksel böyle şeyleri var mı karşılıklı? Öyle bir belge var mı?
Yani ispatları
var. Şimdi bunların ispatları şeyde var. Öküdesin yöneticisinde var.
Yani, Thales bunları yapmış.
Bunları Pisagoras'ın nasıl yaptığı, yani Pisagoras'ın teoremi de onu tanıtmaması da öküdesi de var ve şey diyoruz, yani bu tanıtmalar onları öküdesi'nin teoremi tanıtmaları kimayet olduğunu yazmıyor. Öküdesi sadece toparlanmış. Şimdi bir yerde şey olabilir, yani bu belki Thales'i tanıtladı, belki ondan kötü tanıtladı, belki arkadan gelen tam tanıtlamayı yaptı falan. Yani gevşeklikler ve bulanıklıklar olabilir. Belki de bunların hepsinin Thales değil de aslında benim okuduğum kaynaklarda şey diyordu zaten, yani dördüncü için konuşuyor, beşincisi için kesin konuşmuyordu. Thales'in başkası buldu falan. Yani bu 2500 yıl önceki bir olay ve pek çok şey değişmiş olabilir. Ama yani o tür olumsallıklar gibi biz tarzları çok fazla sınırlamıyor. Yani tabii ki şimdi doğrusunu bilmeyi isterdik ama yani şimdi Xenophanes'i göreceğiz. O Pericles diye doğa üzerine yazmış ama yok kitap. Yani o kitabın kaybolması tabii ki şey. O da keşke elimiz olsa. Ama yani bir takım şeyler var, fragmanlar var. Onlara baktığınız zaman da mesela o kitap şey, yani o kadar da hani arkasına alınacak bir kitap değil. Yok yani bir şey. Önemli olan, özel olan zaten saklanmış ve o fragmanlarda yani Aristoteles, Sinkritikus, Theophrastus falan, Theophrastus, buna hep şey yapmışlar. O önemli olan yerleri yazmışlar. Ortadan, yani eğer her şey saklanacak olsaydı bunun ön sepetikte üzerine gerçekten bir üniversite kullanmış.
Önemli bir şey öğrendiğini düşünüyorum. Majestiyos siyasetlerinde de başlıyoruz okumalarda. Thales ve felsefeyi başlattığı bir temel sonuç olarak şey okumuştum yani oluşu kim yaptı sorusu değişmiş, oluş neden oldu diye bir özetle başlatılıyor olmasından dolayı felsefeyi Thales ve İonya'da başlatıyoruz.
Oluş?
Yani varlık diyorum. Yani doğru kullanmıyor olabilirim.
O ikisi arasında muazzam fark
var. Muazzam fark var, evet.
Yani çünkü elektrikler değil, varlığa
gidiyor. Pardon, ilk neden. İlk neden kim yerine
ilk neden ne sorusunu soracağım diye. Şimdi dolayısıyla ben toplamıştım ama sonra olsun. Bu manada
özellikler olarak başlamak istiyorsanız belirli nokta. Yani felsefe tarihi özellikle başlamalıdır.
Yani Thales'in sürümü, sizin de bakıyorsunuz, Thales'in sürümü bu bile kadar kaynaklarda ben özellikler olarak tüm algılamıştım. Evet. Bugün burada yüz açımıza başlıyorum. Kavramsal bir şey.
Evet.
Bu tabii ki çok derin sonuçlara götürebilir insanın düşüncesi.
Çok farklı
bir şey. Tekrardan.
Yani evet.
Çok önemli bir şey.
Önemli bir şey çünkü yani onu fark ettiğiniz umarım doğrudur ve orada
bir saniye şu kavramsal diyor mu hiç söylesin kafasında?
Yani şu anda
bu çok... duyusal değil de. Evet. Evrensel duyusal ayrımını yakınlığına çok koyuyor.
Ne söylüyorsunuz?
Yani kavram olduğunu görüyor musun? Yoksa su gene duyusal fakat evrenin her yerinde şey oluşturan, evren oluşturan.
Sanırım duysal. Yani
duysal olması lazım.
Duysal bir şey, fiziksel su.
Hayır.
Yani su diyor. Şimdi, ama o su, şeylerin özü olan su olduğuna göre duysal su olamaz diyoruz.
Yani tekil su değil.
Yani duysal su ama tekil su değil. Yani şimdi ben bir suyu gördüğüm zaman bu su. Yani bu görünen bir su. Ama Thales diyor ki bu da su. Sen de susun, ben de suyum. Paralar da su. Ama oradaki su, özsel su. Paralar
özellikle
alan bir su. Ama özsel, duysal değil. Yani ve de her şeyin özü olduğu için evrensel.
Peki bu
şekil,
bu önemli doğru olarak tutuyor mu?
Evet.
İlk neden kim yerine ilk neden ne sorusunu sorulmuş olması ki
tabii sen olayın yani kalasıyla başlıyor
diye başlatıyorlar da yani
kim mitolojiye ayrım ama kim mitoloji
mitoloji efendim nehenin ayrımı anlamında kim ve ne farkını
mitoloji mi
mitolojide bir sistem yok ve o yüzden yani şimdi aslında her şeyden kimlerle ilgilenmiyoruz yani kişilerle değil de böyle bir düşüncenin gelişimiyle.
Kimdir?
Tanrı. Yani kimlerin cevap verdiği soruları artık yani bilimler.
Aşkın bilmeden aramak birine bilimler o zaman
için
şey olmamış durumda.
Bu hiçbir şey olmamış. Yani boşlarının
da çok
özellikle
olduğunu söylemeler. Sayın Zeytin değil. Tabii ki
Bir konuda bir yapımcı oluyor. Ve düşünceleri belli bir kanala giriyor. Yani Zenon, orada göreceğimiz diyalektik, Zenon'un şeyinden, cevapsından, yeteneğinden gelen bir şey değil. İlkesinden gelen bir şey. Çünkü varlık ilke olarak alındığı zaman yoklukla o ilişkiye giriyor mantıksal olarak ve düşünceyi ister istemez diyalektiğe getiriyor. Ama tasarımlar götürmüyor vesaire. Şimdi sayının bir taraftan şeyi var, düşünsel bir yanı var. Çünkü sayı şey değil, su gibi fiziksel bir kendilik değil. Ya da hava gibi. Aynı zamanda da sayının düşünsel niteliğinin yanında duysal niteliği var. Sayının duysallığı nasıl bir şey? Onu soruyorduk. Yani onu yapacağız. Çünkü sayı şeyde idealar ve real şeyler arasında bir geçiş aşaması oluşturur diyor. Kim diyor? Platon diyor. Şurada o Platon'un sözü bu değil. Pardon. Evet. Şimdi o işte ara zaman geldi mi?
Ben bir şey takılıyorum ya. Yani yanlış olabilir de şu tanesi. Şu şimdi hayır yani bu felsefenin başlangıcını bir küçük küçük veya bir daha hani şey aşağı özdeşler düşünmüş olabilirler doğa filozofları açısından yani senenterler, amitler, teknikleriler normal olarak burada ürettiklerine göre insan tabii ki çok farklı bir varlık yüksek daha aşama olarak ama doğa yapımız var işte doğanın bir parçasıyız o yönden. Yani insanın da varoluş gelişimde bir suyu özdeşler almış olunabilir. Yani
orada bir, diyoruz zaten.
Evet, yani bu, orada bir özdeşlerliğin ne gibi bir sorun yaratıyor?
Hayır, felsefenin başladığı yer olarak kavram.
Felsefenin başladığı yer olarak da onlar doğa filozofları yani öyle başlamış olabilirler doğa olarak. Değil mi?
Öyle başlıyorlar.
Yani amitler de küçeliler suda olduğuna göre.
Ama hava oluyor.
Ama benim de ağaç diyorsun ya. Suda
kalmıyor ki. Bitki olarak değişiyor.
Bir de şey değil mi? Sonra da hava var. Ama
öyle var. Ara sayılar. Burada
Fenerbahçe bilgileri. Şuradan geçince sağ kolda.
Girdiğiniz zaman orada kitap siparişi verebilirsiniz. Giriş yapılıyor değil mi şeye?
Kişisel olarak.
Evet.
Evet yani orada ya da direkt mektup yazabilirsiniz. Fiyatları falan göreceksiniz zaten. Listede yani o olay konusunda sadece şunu söylemek gerekir. Yapılması gereken herhalde oydu. Yani epey bir direnç korumaya çalıştık ama olmadı. Hiçbir, yani orada kuralımız yok. Bütün gelen mektuplar direkt yayınlanıyor ve kalıyor. Mektupları silmedik. Yani hiçbiri silinmeyecektir zaten. Herhangi bir şey yok. Kısıtlama ya da sınırlama olduğunu biliyoruz. Ve, evet. Devam ediyoruz. Pisagorcu. Pisagor sayı konusu. Şimdi tekrar şey konsantre olalım. Yani felsefe tarihinde tasarım önce, tasarım felsefi bilincin öncesi. Yani felsefeden önce şey var, sıradan doğal düşünce var. Felsefe, bilimler arkadan geliyor. Yani bilimsel düşünce, o zamanki insanları düşünün. Bilim diye bir kavramları olmadığını, felsefe diye bir kavram, çünkü Thales bile felsefe adını kullanmıyor. İlk kez Pisagor'da çıkıyor felsefe, filosofos anlatımı. Yani burada düşüncenin önceden öngörmediği bir gelişim süreci içinde nereye varacağını bilmiyor. Bir bakıma kendi potansiyelini izliyor ya da kendi yani şey bir bitkinin gelişmesi gibi bir bakıma. Çünkü orada gelişim önceden planlanmış, programlanmış bir şey. Genetik süreçteki gelişim. Ama insan düşüncesinin de insanın düşünme yetisinde de belli bir nesnelliği kabul edersek, bakın insan düşüncesinde bir nesnelliği kabul edersek, orada belirli bir açılım kalıbını kabul etmek zorunda kalırız. Yani düşünce şu olsa şöyle düşünür. Bundan bu çıkarsanı, yani kavramlar arasında bir zorunlu bağıntı kurarsak, zorunlu bağıntı A, B, C, D şeklinde örneğin basit olarak, A'yı verdiğimiz anda arkası gelecek demektir. O nesnellik. Orada kimse şey yapamaz. O sürecin öyle ya da yani başka türlü gitmesini sağlayamaz. Şimdi burada da tasarımsal düşüncenin kavramsal düşünceyi öncelemesi mantıksal olarak zorunlu bir şey. Yani önce felsefe gelir, arkasından tasarımsal düşünce onu izler. Bu saçma, çok yani açık, saçmalı açık olan bir şey. Tasarımsal düşüncede düşünce oradan şeye doğru gidiyor. Kavramsal ve arı kavramsal düşünceye doğru ile gitmek zorunda. Yani şimdi özdektir. İyonyalıların arkeleri ve o özdekler aynı zamanda da yani çok fazla abartamayız ama sadece şunu söylüyoruz. Thales'in ya da Anaximander'in arke diye seçtikleri özdeksel şeyler aynı zamanda duysal olmayan şeyler. Yani çünkü duysal olanı yani şunun ben ne olduğunu duysal olarak algılıyorum. Sert, kırmızı vesaire vesaire. Bu duysal. Ama eğer su bir şey özünü oluşturan bir moment olarak görülüyorsa o su evrensel. Orada o duysal, onun duyumsanabildiğini, algılanabildiğini söyleyemeyiz. O anlamda yani Thales'in bir ayağı şeyde doğal bilinç alanında, öteki ayağı şeyde felsefede. Arada geçiş yapıyorlar. Pisagoras ise fizikselden kimsele geçiş yapma noktasında. Dolayısıyla bir taraftan şey duysala basıyor fiziksel alana, öte taraftan kavramsala ya da kimsele. Yani sayının şimdi bunu eğer okuduysanız biçimler yani idealar ve duysal şeylerin arasında duruyor sayı. Bu tam matematika diyor yani Yunancısıyla sayıda. Platon matematiksel nesneler. Bunlar ne idealar ne de real şeyler ama ikisi arasında duran şeyler ve ikisi iki alana da benziyorlar. Ne de benzediklerini söylüyor Platon. Bir ve çok bunları iki alana bağlayan şeyler. Yani bu da değil o şey. Zaten açık olsun. Biraz aşağı ineceğim. Bu da Pisagoras. Açık değilse Pisagoras hakkındaki. Altı yapılmayan var mı? sayı vardı, duysal. Yani niye idealara ve niye veya şeylere benziyor sayılar? Burada. Yani idealar şimdi görüyorsunuz çok açık. Duysal olana benzemiyor sayılar. Çünkü duysal olan dengi ya da ikisi sonsuz değil. Son sayılar değişmez. Duysal olan fiziksel olan, değişken olan şey ve gelip geçici ve geçici olan şey. Sayılarda böyle bir şey yok. İdealara da benzemiyor. Çünkü ideadan, harbi ideadan bir tane varken diyor Platon. Sayılardan çok vardır. Yani sayılar çok oldukları için duysal şeyler, duysal çok tekillik ve çokluk kategorileri duysal alana ait kategoriler. Yani evrensel bir. Evrenselin çok olmasından söz edemeyiz. Dolayısıyla nerede çok kategorisini görsek orada duysala bir şey var. Geçiş var ya da doğrudan doğruya duysal öğenin kendisi var. Neyse buna idealarda bir birlik var. Yani Platon'un idealarının
bizden daha fazla şeyi de
birden fazla idea var ama her idea, yani bir güzellik ideası var, bir iyilik ideası var, bir devlet ideası var, bir insan ideası var. Ama sayılarda çokluk var. Yani şimdi bunlar onların sözleri, bizim sözlerimiz değil. Yani bunu ne demek istediği çok açık değil. Mesela türe adalet ideasına diyelim 6 sayısını veriyor. Ve 6 sayısından çok sayıda var. Çünkü çok sayıda adalet var. Böyle bir uslanmama yapıyorlarsa o zaman o zaman sayılar duysal şeylere benzeyecekler. Çünkü duysal şeyler de çok var. Yani fenomenal şeyler mesela. Birçok dava var. Dünya her yerinde ya da Atina'nın birçok yerinde pek çok şey olabilir. Yunanistan'a pek çok yerine pek çok dava. Bunlar fenomenal ya da gölge durumlar ve yine de bunlar sayısal durumlar. Yani bu işte Segoz'lar böyle felsefe yapıyorlar. Yani çok iyi bir felsefecilik tarzı değil. Mutlaka orada takılacaklar. Takıldıkları yerde boş inançları getirecekler falan. Şimdi sayılardan ötesi kavram yani duysal fiziksel nesneler, yönel fizikçiler birinci evre. Arada Pisagoras duruyor. Sayı kategorisi. Yani sayı kategorisi şey değil. Arı kavramsal değil. Ve o yüzden onu araya getiriyoruz. Hem kavramsal hem duysal. Sayılar çok olmakla duysal şeylere benziyorlar. Değişmez olmakla da idealara benziyorlar. Bakın şurada duysal alandan değişmez olmakla diyor ayrılır. İdealardan çokluğa iyi. Yani şu iki satır orası yeterli. Ne idealar gibi ne de duysal şeyler gibi değiller ama aynı zamanda iki tarafa da benziyorlar. Şimdi edatiklere
yani
geçelim.
İdealar dediğimiz zaman zaten bir çokluk anlatmıyor. Bu arada bir terslik yok mu?
Anlatıyor ama idealar şey yani eğer bir idea olsa var deseydik o zaman ne olacak? O zaman şey olacak. İşte Parmenides'in dediği şey olacak. Yani çok yok. Sadece bir var.
O zaman bu içinde eter şey olmuyor mu?
Ha, ne açıdan?
Yani idealardan çokluğa iyi olmakla ayrılırlar. Önümüzde.
İdealarda çokluk olmadığını da bir yerde söylemiş oluyor.
Yani insan
ideası var, hayvan ideası
var. Her şeyden bir tane var. Yani her şeyden bir tane var ama neticede idea olarak çok idea var.
Tabii ama burada şey var, yani bir sayısından mesela başka bir yerde söylüyorum. Bütün sayılar diyor, 1, 2, 3, 4, her birinden bir, her biri bir diyor. Dolayısıyla bir sayısı hepsine katılıyor ve orada bir şey var, sayısal çokluk var. Yani idealar, yani bir sayısından çok sayıda bir, çok sayıda var. Bir ideasından bir tane var. Segoz'un sayıları idealar gibi düşünürsek onlar çok kısıyorlar. Bu açıkça anlamına geliyor. Yani
diğer
çok sayıda
bir,
var çok sayıda iki, var çok sayıda üç var ama tek sayıda insan ideası var, tek sayıda hayvan ideası var, tek sayıda vesaire. İdealar bir. Çokluk duyusal arayıcı bir şey. Birlik evvelsele özgü bir şey. Ve duysal ve düşünsenin neden ayrıldığını soruyorsak böyle tutarım, sıkarım falan o tür duysal şeylere dayanmadan bu kategoriyle ayırt etmemiz gerekiyor. Tekillik ve çokluk duysalın özelliği. Tekillik diyelim ki yani bir göreceğiz onları.
Şimdi Heraklitos'a geçebiliriz. Pardon, Elatiklere. Bu müzik sesi nereden geliyor? Bizden mi geliyor?
Aşağı sinema yapıyor.
Bunu aç. Şimdi elatikler, yani elatikler için söyleyeceğimiz şeyler kısaca işte dialektik düşüncenin zeminine bunlar sağlıyorlar ve bu noktaya gelmeden önce dialektik ya da kavramsal düşünme şey değil, olanaklı değil. Aslında bunlar analitik düşünüyorlar. Yani onu göreceğiz ve o analitik düşüncenin diyalektiğin momenti olmasının zorunluluğunun ne demek olduğunu orada açıkça göreceğiz. Yani diyalektiğe gidişin ilk basamağı analitiktir. Fakat bu şey, bunlar hepimizin bildiği terimler. Yani analitik demek analizlenmiş ve yalıtılmış olan, yalın olan yalıt. Tamam, analitik düşünürün dediği gibi. Bir kavramı var ve burada birin ortaya çıkması aynı zamanda bir dinsellik ve Tanrı'nın ortaya çıkmasını da getiriyor. Yani bu şeyde eleatiklerde Xenophanes bir ya da Tanrı diyor. O da enteresan bir şey. Tanrı kavramı yeni değil Yunanlarda. Başka yani mitolojik tanrıları var. Ama bu özel olarak şey, bir yani şeyde de öyle, Yahudilikte ve Rasyonet'te ondan gelen şeylerde orada da Tanrı'nın bir olması konusu var ve İslam'da özellikle Tanrı'nın birliği aşırı vurgulanan nokta ve yine tabi Mevlana'da falan da var bir. Yani Xenophanes'in birini o bağlantıda alabiliriz çünkü gerçek varlık olarak görüyor. Yani bir bakıma Tanrı gibi. Şimdi o zaman Xenophanes'e bakalım. Şimdi dört tane düşünür var. Xenophanes, Neristos, Parmenides ve Zenon. Bunları biliyoruz. Buna okul deniyor çünkü yani göreceğiz. Biri öğretmen durumunda, ötekiler öğrenci durumunda ve Aristoteles'e göre şöyle bir şey var. Parmenides biri kavram olarak, Neristos özdek olarak kavramışken buna göre birinci son sınırlı. Sınırsız, apeiron görüyorsunuz. Ama onlardan birinin kuramını ilk anlatacak olan Xenophanes. Yani şimdi Xenophanes ikisini de önceliyor. Burada konu o. Sorunu yalınlaştırmadığı gibi bu iki yandan hiçbir dikkatini de almadı ama göklere bakarak Tanrı birdir dedi. Xenophanes ve Melisos bütününde daha az uygardırlar. Oysa Parmenides daha ince. Yani bu aslında sözcükler çok orada şey, kritik sözcükler, Yunan sözcükler tam olarak anlaşılmıyor. Ama muhtemelen Parmenides daha kültürlü, daha felsefi, felsefeci ya da o anlamda söylenen şey. Çünkü Melisos daha kültür insanı gibi görünüyor, şey, felsefeden ayrı olarak. Yani şiirler diyorsun ve o şiirlerde felsefi olmayan bir içerik var. Mesela doğa üzerine peri, Zeus, oradan kalan fragmanlar onun şeyini gösteriyor. Çok fazla felsefi ya da bilimsel bir nitelik taşımadığını gösteriyor şiirler. Epey şiir kalmış. Bunlar neredeler? Bir de Strabo, coğrafya Strabo. Bakın, Parmenides ve Zenon'un Pisagorcular olduklarını söylüyor. Şimdi bu anlaşılabilecek bir şey. Çünkü Pisagorculuk onu önceliyor. Yani elektrikleri önceliyor Pisagorculuk. Yani varlık kavramının ya da bir kavramının ileri sürülmesinden önce Pisagorcuların sayı kuramcılarının gelmesi normal. Şimdi nerede şu harita Kolofon'u gösteriyor. Kolofon'u görüyorsunuz. Onun bugünkü adını bilen var mı? Ege'de Kolofon. Gördünüz mü? O kırmızılı olan. O şey doğduğu yer. Neden kaçıyor oradan? Çünkü Persler geliyorlar. Medler geliyorlar daha doğrusu. Medler Perslerle aynı değil ama çok yakın. Ve Medler orada Perslerden daha eski olanlar. Neden şey o bağlantıda yani 500 ya buralar bir takım tarihsel hatalar da yapıyorlar. Kirus'tan falan söz ediyorlar ama onlara girmeyeceğiz şimdi. Her neyse bu şeyden dolayı ayrılıyor. Büyük inançlarına Magna Graecia. Magna büyük Graecia ya da Graecia. Yani Sicilya oraya gidiyor ve orada o biraz resiklet oldu ama yani oraya büyük inançlarına diyorlar ve Yunan kolonileri epeydir oralarda varlar ve en büyük Yunan kolonisi orada Siracuse. Orada kuzeyde Roma İmparatorluğu mayalanıyor. Eptisler, Sabinler, Latinler vesaire. O Roma kenti içinde. Ama Roma henüz şey yok. Karşılar bir emek kazanıyor falan değil mi? Yunan kentleri. Yani Roma devleti çobanlıktan başlayarak adım adım şey yapıyor. Büyüyor, gelişiyor ve henüz daha sahnesine çıkmış değil. Yani İskender romanlardan söz edildiğini duyuyor ve onunla ilgili takım şeyler var, aktarmalar var. Şimdi Zank ile Messina'ya da biliyor musun? Orada yaşamış ve Katana'da
Elea nerede?
Elea o da orada. Burada görünmüyor değil mi? Şurası.
Gördünüz mü?
Evet.
Yani şu sol, sol tarafta.
Şimdi Elea'yı kuranlar Yunanlılar ve bu Strabo'nun dediğine göre Xenophanes'in Elea'nın kuruluşu ile ilgili şeyi var. 2000 güzellik şiiri var ve o şiire dayanarak onun Elea'da doğduğunu ileri sürenler oluyor. Çünkü yani kendi kenti için yazmıştı da ama değil. Kolofon'da doğduğu söylendiğine göre onu kabul edeceğiz. Yani burada şimdi bir kaynak bir türlü söylüyor, bir başka kaynak başka türlü söylüyor ve bunlar işte Herodot böyle diyor, Strabo böyle diyor, bilmem bir başkası, Aristoteles ya da bir başkası. Yani buralarda bir belirsizlik var ve işin aslını belki de hiçbir zaman bilemeyeceğiz ama önemli değil. Bazı durumlar önemli ama yani her durum önemli değil çünkü 2000 yıl öncesinin şeyi bunlar ve bize kalanlar gerçekten çarçak gibi görünüyor. Ama yine de bu özellikle yazılı olanlar arasında en iyileri kalmış. Yani Aristoteles'in, Platon'u falan düşünün. Bunların neredeyse bütün yazıları, hemen hemen bütün yazıları o el yazması yöntemiyle de olsa kuşaktan kuşağa saklanmış ve bugüne kadar gelmiş. Çünkü değeri anlaşılmış ama bazı şeyler saklanmamış. Yani evet, 100 yıl kadar yaşamış ve öldüğü zaman da yani bayağı yaşamış, anlaşıldı.
Nesli yok mu?
Strabo. Olabilir.
Nesli olacak.
Evet. Koyayım.
Strabo.
İngilizce kaynak olduğu için orada kullandığım İngilizler neyi atıyorlar. Aynısı. Evet.
Strabo.
Şimdi doğa üzerine yazıyor. Bu düzeleri saklanıyor. Şimdi bunlar ne olmuş? Bunları aslında Araplar ve daha tabii ki Osmanlılar kılık alıyorlar. Ama yani şeyi görmüyoruz orada. Onları saklandığını görmüyoruz ve işte Xenophanes'in yazılarını ilk kez derleyip toparlayan kişi bir Alman ve ne zaman yapmış? Bonn Üniversitesi ya da Bonn kentinde 1813'te. Altona'yı biliyor musunuz? Hamburg. He? Altona Hamburg'un bir şeyi, mahallesi. Şimdi, yani o zamanlar biraz dışında ama şu anda şey, Hamburg'un semti. 1813'te Almanlar bunu topluyorlar ve genellikle bu şeyleri ensiklopedik fragmanları toplayanlar Almanlar yani. Yayınlayanlar, arşivleyenler, listeleyenler, kataloglayanlar ve işte yani o şeylerin başında numara gördüğünüz zaman alıntıların başında genellikle o arşiv numaralarını yansıtıyor. Şimdi Xenophanes gerçek varlığı bir olduğu gibi söylüyor, ona Tanrı derler. her şey birdir ve Tanrı tüm şeylerde bulunur, değişmezdir, başlangıcı, ortası ve sonu yoktur. Böyle yalın ve çocuksu ıslanma olanır. Değil mi? Birlik üzerine vurgu, şimdi bunu şey yapıyoruz, yorumluyoruz. Yani burada bir tür kahve falı gibi bir şey gerekiyor. Çünkü yani her şey söylenmiyor ama söylenenlerden dolaylı olarak pek çok şey çıkartılabiliyor. Her şey birdir dendiği zaman bitti. Çok yansısında yani duysal faktör ya da yani yine şeyden uzaklaşıldı, tasarımsal bilinçten uzaklaşıldı ve felsefenin alanına gelindi. Bir ve Tanrı tüm şeylerde bulunur. Değişme heretikler gerçekliğin içsiz sonsuz olduğunu bulmuşlardır ve üzerinde mantık bir ile bağdaşmayan her şeyin yapsınmasına gerektirir. Duysal dünya bir ile bağdaşmazsa çünkü değişim içerir. Şimdi bunlar duysal dünyanın yok olduğunu söylemiyorlar. Yani o bize çok genel, çok yaygın bir yanılgı şey. Onların görüngü dünyasını hiçe saydıkları şeklinde oluyor. Değil, görüngü dünyasını hiçe saymıyorlar. Görüngü dünyası çünkü hiç demek yok demek. Ama bunlar görüngü dünyasının var olduğunu biliyorlar ve onun bilincini doksa olarak ya da sanı olarak niteliyorlar. Yani o bilince bilgi adını vermeyi ya da bilgi niteliğini vermeyi kabul etmiyorlar. Yani duysal nesneler dinlemez. Oluş sürecinde olan şeyler dinlemez. Bu bile yine bize biraz tuhaf gelecek. Çünkü biz oluş dünyasında yaşıyoruz ve bilgi dediğimiz şeyler genelde bu fenomen dünyasının olaylarını, varlıklarını, nesneleri vesaire ilgilendiriyor. Ama dikkat edin, düşünce eğer bilgiyi varlıkla bağlarsa, birleştirirse oluş sürecindeki nesnelerin bilgisinin olamayacağını çıkarsamak zorunda. Burasını yakalarsak bütün ölçeketiklerin ve genel olarak felsefenin gücü burada yatıyor. Oluş dünyasını, başlangıçta konuşmuştuk ya, varlık mı oluşmuş? Oluş değişim demek. Yani varlık var olan şey, kıpırdamayan, dingin, değişmeyen, oluşmayan, yalnızca var olan ve bu şeyin elatiklerin birleri ya da varlıkları bu. Yalnızca var ve değişmiyor, oluşmuyor, çoku düşmüyor, sadece kendisi. Bunun bilgisi olanaktır diyor. Oluş sürecinde olanın bilgisi olur mu? Değişenin bilgisi olur mu? Yani oluş sürecinde olan değişen demek. Yani şimdi var ama yarın olmayacak demek. Yani değişimi şey olarak da düşünebilir. Bir şeyin kendini saklayarak küçük yapısal değişim, yani içsel önemsiz değişimlere uğraması olarak düşünebiliriz. Ama değişimi aynı zamanda bir şeyin başka bir şeye dönüşümü olarak da düşünebiliriz ki o durumda bir şey yok olacak, başkasına geçecek. Ve o zaman bir şeyin bilgisi o da yok olacak. Yani bir şey için yeri sürdüğün şey artık o şey yok olduktan sonra tekrar geçerli olmayacak. Oluşum bilgisi olur mu? Fenomenal bilgi diyebileceğimiz bir şey var. Yani ama o takıyı öneki ya da o nitelemeyi sınırlamaya getirmemiz gerekir. Fenomenal bilgi ve ya da olgusal bilgi ya da görgü bilgi diyebiliriz. Bir de kavramsal bilgi. Yani bilgi konusunda bu tür nitelemeler getirmek kaçınılmaz. Kurgul bilgi diyoruz, kuramsal bilgi diyoruz, sonlu bilgi, sonsuz bilgi. O bilginin türlüleşmesi bu sorunlarla ilgili. Yani Yunanlı düşünürler belki de doksa deyip şey yapıyorlar, işi çözüyorlar. Yani reel nesnelerin biliş durumunu, ansal durumunu daha doğrusu doksa olarak. Platon'un şeyini hatırlıyor musunuz? O bilgi şeması vardı geçen hafta gördüm. Yani orada bilgi ve doksa olarak şey yapıyor, ikiye ayırıyor. Bilgi idealların ve geometrik nesnelerin ya da matematiksel nesnelerin alanına karşılık düşüyor. Yani real nesnelerin şeyi bilinç durumu doksa oluyor ve
burada her şey
hani günümüz felsefesi, hani bilimleri, hani değişim yok ama gerçeklikler var. Bilimsel bir şey var bunun. Yani her anın var olur bunun.
Kaç saat?
Yani burada yani dönüşüm durumunun olmaması. Varlığın gerektik geliyor. Durumuna bir ilişki olarak. Sadece varlığın boyutu anlamında yani her anının var olduğu durumuna alakalı bir şey.
Varlık eğer değişirse varlık olmaya son verir diyor çok basit olarak. Yani varlığın değişmemesinin anlamı o. Eğer varlık değişirse başka bir şey olur. Yani varlık olmayan bir şey olur ve varlığını yitirir her şeyden önce. Bu, o bile bir mantıksal olarak o değişimi o bile engelleyecek. Şimdi burada onları nasıl düşündüğünü ilk önce onu anlamaya çalışalım. Yani Pisagorcular sayıların da geçici ve yitici olduğunu söylemişlerdi. Biraz önce buna değindim ve tekrar hatırlayalım. Bu çok şey, kritik bir nokta. Çünkü o durumda bilinç, yani fenomenler geçici. Eğer sayılar da geçici ise o zaman tam bir yokluk noktasına geliyor. Yani her şey geçici ve yitici olduğu zaman bunun anlamı gerçekten böyle bir yokluk noktasına. Buna bir tepki olarak burada varlık vurgulanıyor diyebiliriz. Yani bunlar özellikle şey diyorlar, yokluk yoktur diyorlar. Yani Pisagorculardan çıkacak olan sonuç yokluk vardır gibi bir sonuç ona benziyor. Çünkü eğer sayılar da geçici ve yitici ise ve her şey yitici ise o zaman geriye sadece yokluk kalıyor. Yani soyutlama düzeyinde düşünürsek. Şimdi ona tekrar döneceğiz. Elektriklerin düşüncelerin çıkış noktası değişimin yokluğudur.
Bir şeyin yok olduğunu veya da değiştiğini bilmemiz fenomenler değişiyor mu? Bu fenomenler değişiyor.
Evet.
Değişim yok olur. Bu da değişiyor ama sıfır değişiyor. Yani
kavramsal değişiyor mu? Girmiyorum. Yani dün şunlar oldu, işte şurada yanardağ patladı, burada devrim oldu, orada savaş oldu. Bunlar fenomenal değil, yani bunlar olmayan şeyler değiller. Bir sıra alabilir miyim seni? Fatih değil mi?
Ha,
bir sıra alabilir miyim?
Neden?
Bir şey söylesin. Alabilir miyim seni? Ben seni tanımadım, seninle konuşmadım da. Olur mu? Ve bundan sonra daha ileri gitmeyeceğiz. Bu çalışmaya gelmeyi istemiyorum. Olur mu?
Bir başka bir şey söyleyebilirsiniz.
O kadar. Ben burada anlatıyorum ve seni bilir.
Ben burada ne yaptım size?
Sen lütfen söylediğimi tekrar atma, tekrar sorun var. Ben seni burada istemiyorum.
Ben
işlerimi
hatırlık değil mi? Yani bu bir...
Nasıl istiyorsan istersen öyledir.
Yani tatlımız gerçekten çok...
Evet. Ne dersen de hiç umurlarım. Ben seni burada istemiyorum ve buraya girmeyeceksin. Bu kadar. Ve daha fazla konuşmak, tartışmak da istemiyorum.
Thank you.
Ne olacak bu şimdi?
Ben çalışmaya daha önce 3 kez katıldım.
Hiç anlamda değil. Ben seni bir kez
katıldım.
Bu çalışmayı, bozmana da izin var.
Ben bu çalışmaları tamamlayayım.
Sen neden gidiyorsun buradan? Ben seni burada istemiyorum. Ben seni tanımıyorum. Kim olduğunu bilmiyorum. Tamam mı? Ve bilmek istemiyorum. Hiç beni ilgilendirmez.
Ve daha önce de 3 kez
çalışmaya... Hiç beni ilgilendirmez. İstemiyorum ben seni burada.
Bu çalışmayı bitireceğim ama bundan sonra gelmeyeceğim. Bu söz
veriyorum. Beni zorlamasın.
Beni zorlamasın.
Ben seni istemiyorum.
Herkese açık söyleniyor. Bir afiş var.
Ben seninle burada ilgilenmiyorum.
Sorunu görüyorum şimdi. Yani
hiç seni ilgilendirmiyorum.
Uzun olarak
istemiyorum.
Yani yardım da etmek isterim size.
Hiç seni ilgilendirmiyorum.
Çok seni söylüyorum.
Hiç seni ilgilendirmiyorum.
Bu konuda eğitimler aldınız dışında da. Yani
seni hiç ilgilendirmiyorum.
Bu tavrım.
Bak seni hiç ilgilendirmiyorum. Ben seninle konuşmak istemiyorum.
Ben buraya birine kaydırmışım. Gerçi şimdi
anlıyorum. Konuca böyle bir hakkınız yok.
Bu çok her şey beni bulmuş. Özür dilemiş mi?
Rahat bırak. Bak burada benim işim var. Sen benim çalışmamı nasıl zorlayabilirsin? Sen nereden
gidiyorsun ki? Ben bir haksızlık var.
Giremezsin buraya.
Yani ben
giremezsin. Ben burada çalışma yapıyorum. Sen bunu anlamıyor musun?
Ben bu çalışmaya gitmeyecektim zaten. Sadece bir katılım da yani bana...
Ya katılma, ben seni tanımıyorum ve hiçbir alakam yok. Oyun rastgele giremezsin, ben bunu herkesi buraya alamam.
Ben daha önce girdim bu çalışmaya.
Fark etme, bundan sonra giremeyeceksin.
Bu böyle bir şey, ilk sebebini açıklamamız gerekiyor. Sadece bana bir cemaat...
Peki, şunu şey yapalım. Fatih, zaten şey yapalım.
Hayır, ben bunu anlamıyorum yani. Bu...
Lütfen.
Sen anlama sorunu da değilsin ya. Anlama sorunu da değilsin. Ne görürsen gör.
Fatih,
ne görürsen
gör. Bir dakika toplayalım.
Yani
ciddi
bir sorun.
Devam edin. Diğer şey yapın. Sen için bu.
Ya şurada iki dakika konuşalım.
Ama bu çok sağlıklı bir hareket değil.
Yani siz insanlara ders veren bir durumdasınız.
Senin için
ilgilendiriyorum. Anladın mı?
Benim için ilgilendiriyorum.
Ben şu anda ciddi bir daha önce...
Seni ne tanıyorum ben, ne söylediklerini
ben tanıyorum. Buraya daha önce bir çalışmaya...
Vallahi ben senin suratını görmekle seni tanıdığımı söyleyemem. Seni tanımıyorum ve kim olduğunu bilmiyorum.
Ne işin var senin? Bu da...
Ben de senin daha da...
Bakın ne kadar...
Şuraya bakmayın. Yani zorla yemek istiyor ve İnternetteki durumu da biliyorsunuz yani.
Evet, evet.
Burada ona şey diyecek, şu diyecek, bu diyecek. Ne oldu? Bu
değil
mi?
Ben
ama... Çokluk ve birlik. Burada galiba esas soru bir kavramına nereden geliyorlar, nasıl geliyorlar? Yani arke, daha önce ileri sürülen arke, o da birdi. Değil mi? Yani arkelerin de çok olduğunu söylemiyorlardı ve Ama orada bir kavramı arken, yani bir kavramı yoktu. Bir arkenin bir niteliği gibi görünüyordu. Arke birdir. Su birdir, sonsuzdur vesaire ve belirlenimi yatsıyorlardı. Burada bir noktada şey, yine bu konuda da özellikle Parmenides konusunda bizi çok fazla ilgilendirecek olan şey belirlenimin olup olmaması. Eğer şöyle bir şey düşünürsek, belirlenim olumsuzlama içerir ve olumsuzlama birliği bozar. Düşünebiliyor musunuz?
Pardon, olumsuzlama ben neyi kastediyorum?
Evet. Şimdi olumsuzlama bakın burada mantıksal noktaları yakaladığımız zaman onlara takılacağız. Yani felsefede yalnızca mantığı, kavramsal bağıntıyı izliyoruz. Mesela olumsuzlama için söyleyebileceğimiz şey, olumsuzlamanın bir ayrım içerdiği. Yani en azından şöyle düşünebiliriz. Olumsuzlama bir olumsuzlayan ve olumsuzlanan ilişkisini içerir.
Dışarıda bırakın.
A, B'yi olumsuzlar dediğimiz zaman mesela aydınlığı, karanlığı olumsuzlar.
Bu anlamda.
Yani olumsuzlamak, ortadan kaldırmak, yok etmek anlamına da geliyor. Aslında o anlama geliyor. Çünkü olumlu olan, var olan, olumsuz olan, olmayan diye düşünebiliriz.
A varken B yok burada demek istiyorum.
Evet. A varken B olamaz. Yani A, B'yi olumsuzlar. Olumsuz varlığını ortadan kaldırır. Bir yere sıcaklık geldiği zaman soğuğun varlığını ortadan, aydınlık geldiği zaman karanlığın varlığını ortadan kaldırır ve böyle bir şey var. Olumsuzlama
onun tam anlamı bu.
Tam anlamı bu. Yani olumsuzlama şey demek değil. Öyle itip yanına oturmak demek değil. Tam tersine yok etmek, ortadan kaldırmak demek.
Diyalektikle bir bağlantısı var mı?
Bu diyalektin ta kendisi işte. çünkü şey...
Karşısını yok.
Karşısını ortadan kaldırma durumu. Yani olumsuzlama yaptığı zaman bir şey onu orada birlikten söz edemez. Bir olumsuzlama varsa... Evet, çoktur artık. Orada bir yok edilir. Dolayısıyla birin gerçek varlık olduğunu söyleyenler, yalnızca bir vardır diyenler olumsuzlamayı ve belirlenimi reddetmek zorunda kalacaklar. Yani arkeler durumunda arkelerin sonsuzluğu şeydi, problemdi ve orada o sonsuzluk belirlenim tarafından olumsuzlanıyordu. Çünkü sonsuzluk hemen şeyi getiriyor, belirlenim olumsuzlamayı getirdiği için sonsuzluğu olanaksızlaştırıyordu. İzleyebiliyor muyuz? Ve bütün panteizmde bu var, Spinoza'da da bunu göreceğiz. O yüzden burası çok şey, yani devletlerin kaçırması iyi değil aslında. Olumsuzlama sonsuzla ve birle bağdaşmaz. Yani eğer olumsuz diyecek bir şey olmaması gerekir diye düşünüyorlar. Sonsuz olumsuzlanırsa zaten sonlulaşır.
Bir ilişkiye... Sonunda da düşünce şeyi...
Hayır, şimdi sonsuzun ne olduğunu tasarımsal olarak düşünmüyoruz. Konu şu, sonsuzun yanına bir şey koyarsak sonsuz sonsuzluğunu yitirir. Yani sonsuzun varlığından söz edebilmek için ya da birin sonsuz olduğunu söyleyebilmek için belirlenimden kaçmamız gerekiyor. Herhangi bir şey. Yani ilişkiden, ayrımdan,
dolaylılıktan mı?
Dolaylılıktan. Dolaylı olan bir şey sonsuz olamaz. Çünkü kendisinden başka bir şey tarafından yaratılmış olduğu için dolaylı. Dolaylı olmak demek kökenini, nedenini başka bir şeyde bulmak demek ve türevsel olmak demek. Yani dolaylılığın anlamı o. Dolaylısı olan kendini başkasına borçlu olmayan demek ve dolaylısızdan söz ettiğimiz anda nedensiz, yaratılmamış, türevsel olmayan anlıyoruz.
Boyutu ve uzamı var mı? Yok.
Şimdi burada düşünceden söz ettiğimiz ölçüde düşüncenin boyutu ve uzamı olamaz. Ama bunlar hala şeyden söz ediyorlar. Mesela bu Senefanes için ileride aşağıda göreceğiz. Bakalım o zaman. Yani madem boyuttan söz ettik, şurayı okuyabilir miyiz? Senefanes'e göre Yani yavaş yavaş okuyalım. Eğer Tanrı en güçlü ise bir olmalı. Çünkü eğer iki ya da daha çok olsaydı ötekiler üzerinde hiçbir egemenliği olmazdı. Ama ötekiler üzerine egemenliği olmayınca Tanrı olamazdı. Böylece çok olsalardı göreli olarak daha güçlü ya da daha zayıf olurlar ve böylece Tanrılar olmazlardı. Yani Tanrı olursa bir olur diyor. Eğer çok olursa Tanrı olmaz. Çünkü o zaman bunların arasında bir hiyerarşi olacak. Az güçlü, çok güçlü falan diye ve bu şeye uymayacak. Tanrı'nın kavramına uymayacak. Tanrı çok olamaz.
Erken tek tanrıçılık.
İlk tek tanrıçılık. Şimdi bunu o dönemde tek tanrı düşüncesi aslında bu da İbrani Musa'da olduğu gibi değil. Gerçek bir tek tanrıcılık değil. Çünkü başka tanrıların varlığını kabul ediyor. Yani öyle Tanrı başlığı tanrısı yalnızca birdir. Eğer çok olsaydı istediğini yapamazdı. Bir olduğuna göre her yerde aynıdır. İşittir, görür.
İnsan düşünce bir yaklaşım vardır. Antropomorfik. İşittir, görür. Her ona, yerde başka duyguları da vardır. Ama yani bunlara bakınca o zaman dinlerin tanrısından pek de farklı bir tanrı değil mi?
Ama bak Tanrı her yerde aynı olduğu için küre biçimindedir.
Yani sonuç olarak biçimi küre olarak tasarlıyor ama
çünkü
yine de dinsel tanrı kavramından, mitolojinin kavramından da çok uzaklaşıyor.
Tabii yani
şimdi evet. Şimdi o küre, yani dünyanın küre olduğu, ayın, güneşin küre olduğu gibi düşünceler, onlar biliniyor o dönemde ama herkes öyle kabul etmiyor. Burada küre olması ve olmaması konusu için bunlar yine varlık kavramını aldıkları zaman bunu olarak almıyorlar. Tam olarak tinsel kavram olarak, bilinçteki kavram olarak almıyorlar. Ve Aristoteles'in Melissos ve Xenophanes üzerine bir şey vardı, yukarıda karşılaştırması vardı. Birisi onu özdeksel olarak kabul ediyor diyordu. Evet, Melissos için. Yani burada henüz yok. Arı kavram, bilinçli bir kavramdan söz edemiyoruz. Melissos özdek olarak kavramış. Yani bunlar şimdi onların tam olarak nasıl düşündüğünü anlamak gerçekten zor ve belki de olanaksız. Ya da olanaksız şu anlamda belki de sürekli olarak ya da tutarlı olarak aynı şeyi düşünmüyorlar. O yüzden değişik şeyler düşündükleri zaman yine onun empatisi yapılamaz. Ama varlık yani kavrama çok yakın bir çünkü şeyini yüklüyorlar. Varlık kavramına yüklenebilecek belirlenimleri yüklüyorlar ya da ondan soyutlanabilecek belirlenimleri atıyorlar ve o şekilde kavrama yaklaşıyorlar ve aslında özellikle Zenon'da çok açık olarak var. Yani gerekli çözümlemeler, bağıntılar onlar da ortaya çıkıyor. Burada küresel olup olmaması falan bunlar şimdi ilk önce yapıyoruz. Yani genel olarak neler demişler şeklinde yaklaşıyoruz. Bakın tek tanrı tanrılar ve insanlar arasında en büyüğüdür. Yani şimdi burada tek tanrı diyor ama aynı zamanda başka tanrılardan da söz ediyor. Burası değil mi? Yani orada kendisinin ilişkiler de var. Şimdi bir taraftan tanrılar arasında bir hiyerarşiden söz edilemez ya.
Umutsuzluğu var burada da bence.
Evet.
Çünkü hem tek tanrı diyor, hem bir tek tanrıyı sonsuz olarak kabul ediyor, hem de karşısına insanları koyuyor. İnsanları karşısına koyduğu zaman insanların var olduğunu söylediği anda tanrının sonsuzluğunu bir tane düşünüyor. Çünkü tanrı sonsuzluğunu insanları da kapsamalı.
O zaman kamu tanrıcılığa giderdim.
Gidiyor. Yani gidiyor.
Ama şimdi böyle gelmedi.
Şimdi kamu tanrıcılık şu demek, her şeyin tanrı olması demek. Ve her şeyin tanrı olması düşüncesi burada çok yakın. Çünkü bir taraftan yalnızca bir vardır diyor ve buna aynı zamanda tanrı diyor. Görebiliyor musunuz kamu tanrıcılığı? Kamu tanrıcılık var olan her şeyin, yani özdeksel doğanın tanrı olduğunu düşünmek. Bunlar elektrikler kamu tanrıcı düşüncenin şeyini, yani temel bir niteliğini taşıyorlar ya da yani var burada Xenophanes durumunda açıkça buna tanrı adını koyuyor. Bir, Spinoza'da Deus, Si ve Natura diye bir şey var. Yani tanrı ya da doğa. Burada bir ya da tanrı, varlık ya da tanrı. Yani ve bunun biri özdeksel olduğuna göre ya da Melissus'un biri bu, yani Spinoza'nın görüşünden hemen hemen hiç farklı değil. Spinoza da panteist olarak görülebiliyor ki kendisi onu kabul etmiyor ama öyle yani o şekilde görülebilir. Yani bir felsefeci değişik açılardan değişik şekillerde görülebilir ama kendisi de o değişik açılardan görülmeye izin veriyor olabilir şeyiyle, kuramıyla ya da felsefesinin yapısıyla. Spinoza öyle görülebilir. Ve Spinoza'da da şey var, detan, zaten tüm belirleme olumsuzlamadır anlatımı özellikle Spinoza'nın ilk kez formüle ettiği bir şey. Ve Spinoza tüm belirleme olumsuzlamadır deyip arkasından doğa ya da tanrı hiçbir olumsuzlama kapsamayacağı için o zaman onu belirleyemez ya da belirlemsiz olarak almak zorunda kalıyor. Yani çünkü belirlemenin sonsuzlukla bağdaşmayacağını konuştuk biraz önce. O zaman bir sistem eğer işte doğayı ya da herhangi bir şekilde bütünlüğü tanrı olarak ve sonsuz olarak ileri sürerse belirlenme dışlamak zorunda. Çünkü bunlar şey değil, kurgu düşüncenin ya da diyalektik düşüncenin bilincinde olan aşamalar değiller. Yani Spinoza mesela farkına varmadan açıkça öyle diyebiliriz. Analitik düşünceye doğru gidiyor. Diyalektik düşünceyi uyguluyor. Pek çok noktasında karşıtların birliği ilişkisini kullanıyor. Ama aynı zamanda da şeyi belirlenimi Tanrı'dan ya da tözden dışlamakla ya da olumsuzu dışlamakla şey yapıyor. Olumsuzdan yalıtılmış bir olumlu, yani analitik bir olumlu elde ediyor ve orada diyalektiği atıyor bir kenara. Yani, şimdi bunlar insan kafası, yani bu felsefeciler de hepimizin kullandığı usu kullanıyorlar. Aynı mantığı kullanıyorlar. Ve bu varyasyonları yapabiliyor insan usu. Analitik düşünebilir, sentetik düşünebilir vesaire değişik. Yani bazı yerlerde bağıntıları keyfi olarak kurabiliyor. Ve bütün bunların temelinde aynı us yatıyorsa o zaman bu us özgür olarak ve nesne olarak kendini nasıl açındırır? Felsefe tarihinin asıl problemi bu ve bizim de şeyimiz bu. Yani kriterimiz bu. Şimdi bu antropomorfik. İnsan biçimsel. Her yerde görür, her yerde düşünür ve her yerde işitir. Yani o söylemiş ya da söylememiş olabilir ama bir felsefe, yani bu Xenophanes aynı zamanda tanrı bilinci olarak biliniyor. Yani felsefeciler çok tanrı bilinci. Burada da ya Xenophanes'in durumun, Aristoteles zaten Xenophanes'i şey yapmıyor, felsefe yani irdelemeye değer bile görmüyor. Metafiziğin birinci kitabında da pas geçiyor onu. Daha sonra başka yerlerde ele alıyor. O ele aldığı yerde Aristoteles'e ait olmayan bir metin aslında. Dolayısıyla Aristoteles ele almıyor. Şöyle. Sextus Empiricus'un aktarması o. Düşünce ve bu her şeydir ve ikisi sonsuzdur. Evet, burada yine şey görüyoruz, yani ruhsal algının güvenilmez olduğu konusunda şeyleri var artık. Bunları yok, sağlam bir kanunları var. Tüm doğuş, yetiş vesaire bunlar yanılsama olarak görünüyor ve algı dünyasına ait olan sanı nesneler olarak görülüyor. Şimdi bunlar her şeye rağmen bütün bu kavramsal işlemlerin ya da felsefelerin ya da görüşlerin vesaire öznel bir düzlemde olduğunu, yani kendi bilinçlerinde olduğunun da bilincinde değiller. Ona dikkat edelim. Yani ileri sürdükleri her şey, işte bir, Tanrı, Arke falan, bütün bunların öznel olduklarını düşünmüyorlar. Bu önemli bir ayrım.
Ama gerçek varlığı ancak ikinci tarafından bir nefretlik olduğunu görüyoruz.
Evet. Onun onun sözü değil o. Ama onun olarak kabul edebiliriz. Yani gerçeği düşünebilir. Tamam. Bu onun Arke'yi düşünce olarak, Arke'nin düşünce olduğunu bildiğini bildiği anlamına gelir mi? Gelebilir. Ama yine de onlar bir Arke olarak bir şeyi, elementi ileri sürdükleri zaman onu öznel olduğunu düşünmüyorlar. Yani şöyle diyelim, Apeiron Anaximander durumunda Apeiron gerçek varlıktı, Arke'ydi. Aslında şimdi biz bakıyoruz o duruma, Apeiron Anaximander'in kafasındaki bir tasarımdan başka bir şey değil. Ama Apeiron Anaximander için fiziksel bir varlık. Bunu da söyleyeceğiz. Sorun görebiliyor muyuz burada? Tırınsız. Onun arkesi, Apeiron sınırsız demek. Ve şimdi şeyi düşünün, Anaximander diyor ki, gerçek varlık Apeiron'dur, sınırsız olandır. Ve onu doğanın gerçek varlığı olarak ileri sürüyor. Bu Apeiron aslında Anaximander'in bir kurgusundan başka bir şey değil. Ama Apeiron, Anaximander için real varlık, nesnel varlık daha doğrusu. Ve Anaximander bu durumun bilincinde değil. Ne demek istediğim buydu. Bunlar da öyle. Yani Tanrı diyor, varlık diyor ve o ikisinin bilinçte olduğunun bilincinde değil. Fark ediyor muyuz? Onlar tasarım olur. Yani Hüseyin Efendimiz'in düşündüğü ve onun bilincinde olan şeyler. Başka. Hı? Ha, kanıtı şu, bunlar ondan sürekli olarak nesnel bir şeymiş gibi söz ediyorlar ve o bilince dönüşü daha sonra ancak ve ancak şeyde görüyoruz, Sokrates'te görüyoruz. O açıkça gerçeklik diyor, içtedir ve bilinçtedir ve bilincin onayını almalı vesaire. Yani o dönüş, ön Sokratikler denmesinin anlamı o zaten. Yani bu bir sadece Sokrates'i zamansal olarak öncelemelerinden kaynaklanan bir şey değil. Bunlar hepsi gerçeği sadece ve sadece şey olarak, dışsal bir şey olarak görüp orada alıyorlar. Tamam, dışsal bir varlık var. Yani daha sonraki felsefe içinde türleşmeler, ayrışmalar oldu ama genel olarak klasik felsefe şeyi tüm ya da reddetmiyor. Yani dışsal varoluşu, nesnel varoluşu. Mesela görgücülük, yani şimdi biliyorsunuz rasyonelizm, görgücülük diye bir ayrışma var. Bakın felsefe tarihlerine. Görgücü düşünürler, realiteyi özneye indirgeme eğilimindeler. Biraz önce söylediğim şeyi yapıyorlar. Yani bütün realite benim bilincimdedir diyor. Bütün özdek, mesela David Hume falan, bunlar açıkça özdek diye, töz diye bir şey yoktur. Bunlar şeydir. Duyu izlenimlerinden türetilen sönük idealar vesaire. Yani ve ondan sonra acaba dış realite var mıdır diye sormaya başlıyorlar ve Berkeley'i biliyorsunuz, algılanırsa vardır falan diyor şeyler. Şimdi bu bütün felsefenin üstüne düşen bir şey değil, yanılgı değil. Bunlar bilincinde değiller. Yani bunlar bir saflık durumundalar ve dış mı iç mi ayrımını henüz sorgulamıyorlar. Şeyde var, daha sonra Platon, Aristoteles'te o problem tabii çıkıyor ve çözülüyor. Ama burada bunlar sürekli olarak nesnel varoluştan, nesnel varlık söz edip aynı zamanda onun yani kafalarında oluşan bir, kafalarında var olan bir realite olduğunu onu hiç fark etmiyorlar. Kuantum felsefesini ne anlayacağız? Bana kavramları çevirmemiz lazım. Çünkü çok değişik şeyler anlaşılabilir. Evet, yani bir olasılık durumu var.
Yani bir sonuç itibariyle bakarsak 1920'den beri de belki de fizik bunu ispatlamaya çalışıyor.
Yani duysal algının bilgi şeyi, kaynağı aldığı zaman.
Evet. Yani bunun olamayacağını. Hani bir gerçeklik, gerçekliğin varlığının olasılık olduğunu.
Ne?
Gerçek bir bilginin olasılıklardan değişikten nasıl?
Şimdi kuantum yani kuantum felsefesi diye bir şey onu yani iyi tanımlamak lazım. Ne demek isteniyor? Ama öteki tür yani bu şeyler Heisenberg falan kastediyorsak pozitivist ya da yani o 20. yüzyıldaki düşünürleri orada olan şey şu çok basit aslında yani onu daha devre getirebilirsiniz sevinirim eğer bir şeyler varsa. Burada söylenen şey şu, Bekir'in söylediği şey, deneyime dayandırırsak bilgiyi, bunlar reddediyorlar şeyi, deneyime dayanmasını, duysal algıya. Eğer deneyime dayandırırsak bilgiyi, o zaman örneğin doğa alanında evrensel yasaları çıkarsayamayız. Ya da sağlık olarak işleyecek zorunlu yasaları çıkarsayamayız, sen olasılıkla kalırsın. Tünevarım denen şey, induction, tünevarım, yani genelleme, deneyime dayan, yani yasaların deneyime dayanması şey demek, yasaların tünevarım yoluyla, genelleme yoluyla üretilmesi demek ve genelleme yoluyla üretilen yasanın şeyini olasılıktan da öteye gitmemiz, çünkü zorunlu olması için bütün örnekleri kapsaması gerekir ve bütün örnekleri kapsaması için bütün örneklerin deneyimlenmiş olması gerekir. Yani bütün cisimler yere düşer dersen bu bir genelleme olacak bu mantığa göre. Şimdi rasyonizm değil bu. Bu görgücülük. Kaynağını
şeyden almıyor bunlar göreceli,
Einstein'ın göreceli. Biraz buralara... Einstein'dan daha önce, Einstein kendisi David Hume'a dayanıyor. David Hume da...
Benim çok temel olarak kimseyle ilişkidir. Ben genelleme yaparak bilgi oluşturacak olsun. Genelleme. Tüm varımın kendisi, deneylerimi biriktirerek bilgiye varırım. Oradaki tüm varımın, tüm varım ilkesi deneysel yolda deneyimlenemez. Zaten kendisi rasyonel bir şeydir.
Olsun ama deneyimden türetildiği için, bütün örnekler için geçerli olduğunu söylüyor mu?
Tüm varım rasyonel ilişkileri için
tüme varıma
iletişimi
getirmiyor. Tüme varım yönteminden daha başka bir yöntemi yoktur diyor fiziksel bilimlerin. Tümden gelin, yani evrenselden çıkarsama yoluyla değil diyor yasalar. Yasalar tekil deney. Evet, deneyimsel bilgiyi
şey yapıyor. Ben şöyle diyorum ki, hatta Karpoker'de beni uyandırmıştır diye bir konu biliyoruz der.
Kantın.
Bizdaki bilimle için yazdığı kitabı gelirsem beraberinde getiririm.
Tamam.
Karpoker'de da David Hume'un yani bir tercüme hatası yoksa kaynaklı olursa yani kitap eminler. Deniz dolmatikliklerinde de aynı şey evet bu cümleyi bildiğim gibi
Kant başka bir yerde daha söylüyorum.
Ben de itiraf etmiştim.
Evet.
Kendi içimde. Beni dogmatizmlarının uyandırmıştır dediği şey, David Hume'un dediği için de benim okuduğum kadarıyla tüm evrenin ilkesi deneyler yoluyla topladığım sonuçlardan bir bilgi oluşturmak ilkesidir. Ve kendisi, evrenin ilkesi kendisi bir deneyle çıkartamamak, bir deneyle oluşturulamak. Dolayısıyla da rasyonel bir ilkedir.
Tüm
arasında da tabii ki tenafis ortaya
konusunda. Peki, tüm bir taşım.
Evet.
Andırım taşıma aslında evet. Tam olarak. Yani birçok andırma olaydan bir evrensel ilke çıkardım. Bu evet. Mantığın yaptığı bir şey.
Evet.
Bir çocuk şeyi görürse, bir kedi görürse o kedi beyaz çıkarsa, ikinci kedi beyaz çıkarsa, beşinci, onuncu kedi beyaz çıkarsa, artık 11. kedinin de beyaz çıkacağını, bu bir andırım taşıma. Yani burada bir genel kural üretiliyor ama bu kural şeye bağlı, tekil gözlemlere bağlı. Şimdi
görgücülüğün temel problemi şey, kedilerin beyaz olduğunu genel olarak söyleyebiliyor ya da andırımlı olarak söyleyebiliyor, yasal olarak söyleyebiliyor. Çünkü eğer bilgi deneyime bağlı olacaksa bütün kedileri görmeden bütün kedilerin beyaz olduğunu söyleyemez. Olasılık buradan geliyor. Yani bundan sonraki kedilerde şu ya da bu olasılık içinde beyaz olacak. Ama siyah olabilir. Bu görgücünün Tüyovar'ın da yasal türetmesinin sonucu. Yani bir elektron 45 dereceyle geliyor. 44-45 ile yansıyor. Tamam. 1000 tane elektron bunu yapıyor ve eğer yasa sadece bu tekil gözlemlere bağlıysa o zaman 1001. elektronun 45 dereceyle ya da gelme ve gitme açılarına eşit olacağı bir şekilde yansıyacağını ancak olasılık düzeyinde söyleyebilirim diyor. Pozitivizmin şeyi bu. Bilime verdiği pay bu ve bu bilimi reddetme. Çünkü bilim eğer şey yaparsa değişmezi düşünürsek bu Sokratiklerin yaptığı gibi yasanın değişmez olmasını bilim şunu diyor. Kırılma açısı, gelme açısı, gitme açısına eşit. Her durumda tatlık olarak evrensel zorunlu. Yasanın anlamı bu. Şimdi burada şu var, yani bu biraz şey oldu, ekstra bir durum oldu. Ama bunlarla karşılaştığımız açısından ilginç. Burada değişmezin bilgi olduğunu, bilgi olması gerektiğini istiyorlar ya da değişmezin bilgisi olanaklıdır diyorlar. Çünkü görevinin bilinç durumunu sanal olarak reddediyorlar. Şey ise, pozitivizm, modern pozitivizm ise tam tersini yapıyor. Sanıyı bilim olarak kabul ediyor, şeyi gerçek bilgiyi metafizik olarak atıyor bir kenara. Ona da metafizik diyorlar. Yani sen F'ştir, M'a'dır ve bu kavramsaldır ve bu bağlısı zorunludur, evrenseldir dediğin zaman tık damgayı basıyorlar, bu metafizik. Kendilerine göre. Tabii ki metafizik çünkü orada yasa kavramsal bir bağlantıyı anlatıyor ve yasanın ben özdek olduğunu söyleyecek değilim yani. Ama biz bunu söylemiyoruz çünkü gerek yok. Yani kavram tabii ki özdek değil ve kavram bağlantısı tabii ki kavramsal bağlantı. Yani bunun metafizik olduğunu söylemenin gereği bile yok. Ama metafizik çok genel bir terim. Yani metafizik her türlü uyuzluğu da kapsayabilir ve bir de kültüre şey olarak yerleştiği için Batı kültürüne kötü bir ünle Türkçe'ye de oradan geldiği için çok şey bizim şeyimizde bulaştı. Bizimde bulaştı bir şey. Şimdi açık olan şöyle. Pozitivizm ön Sokratiklerin doksa alanı dediği şeyi bilim olarak görüyor. Bundan net olarak o çıkıyor. Çünkü şey alanı gerçekten olasılık alanı, doksa alanı. Yani orada bilgi yok, olasılık var. Eğer bilgi ve olasılık bunları karşılaştırırsak şeyi görebiliriz. Yani bilgi ya da bilim olasılık üzerine kurulabilir. Bu insan düşüncesini yapabileceği bir şey ama kavramına uygun değil. Yani bilimin ya da bilginin nesnesi değişmez olmalıdır ve onu bunlar söylüyorlar işte. O yüzden felsefe tarihine aitler ve düşünce o şeyde kendi açılımını izliyor. Yani bunun arkasından daha öte açılımlar yapılacak. Atomcular gelecek vesaire ve şimdi doksa ve şey, bir sanı ve bilgi, ondan sonra bir ve çok, değişim ve bir değişmeme. Bu kavramlar buradaki temel kavramlar. Bunları ilişkilendireceğiz. Yalnızca bir vardır ve çok yoktur dediğimiz anda buna nelerlik oluyoruz ve onun sonuçlarını çıkartmak zorundayız. Yani bir vardır dediğimiz zaman değişim vardır diyemeyiz. Derin vardır diyemeyiz. Niye diyemeyiz? Düşünüyor onu Xenophanes yazıyor. Şundan şundan dolayı. Çünkü diyor bir varken eğer şey varsa diyor, derin varsa, değişim varsa, değişim diyor, derin diyor bir şeyin bir şeye yaklaşmasıdır. Böylece ikinci bir şeyi gerektirir. Ve yalnızca bir varsa derin olamaz. Diyor. Değişim biz biliyoruz, değişim bir şeyin başka bir şeyi kendi içinde kapsaması demektir. Çünkü bir şey yalnızca bir şeyse hiçbir şey değişemez. Bir şeyin değişmesi için kendinde başka bir şey olması lazım. Yani hidrojenler ve oksijenler bunlar birleşip su yapıyorlar. Gaz durumundan suya değişiyorlar. Çünkü o potansiyel durumda, gaz durumundayken onlar o birleşmenin olanağını kusuyorlar, potansiyeli kusuyorlar. Yani kendilerinde su olmaya hazırlar. O da. Bir şey, sadece kendisi ise değişemez. Bir şeyin değişmesi için başka bir şey olması gerekir. Ve kendinde başkası olması gerekir. Bu, o zaman yine elektriklerin hoşuna gitmeyecek. Çünkü bir, hem birdir hem de başkasıdır diyemezler. Onlar bir eşittir, bir ağaçtır diyorlar. Özdeşlik ilkesi. Ve onun için onları haklı olarak şey analitik düşünürler olarak görüyoruz. Ve öyle olmak zorunda, öyle başlamak zorunda. Çünkü yani mantıksal olarak diyalektik analitik varsaydığına göre felsefe tarihinde de bu sıralamanın olması şey, normal bir şey. Yani o sırayı bozabilir miyiz? Kronoloji, mantık arasında. Evet.
Şey düşündüm, bilmiyorum biraz yani az önce düşündüm ama hani giderek farklı edinilen bilgilerle, işte çalışmalarla falan bazı bilgilerin ne anlamda söylediğini düşünüyorum şimdi. Hani kuantum fiziği olmadan yapılan bilgilerle, ondan sonra bazı şeylerin değiştiği ortaya konuldu. Devamlı da şimdi ilerleyen bir teknolojide o zaman senin dediğin hani içinde bir değişim taşıyor gibi mi olacak?
Değişen ne olacak? Kuramlar mı yoksa?
Kuantum
fiziği şey parçacık düzlemindeki mekaniğin makro mekanikten farklı olduğunu düşünüyor. Bu olamaz. Neden olamaz? Çünkü doğa yasaları orada başka türlü çalışır, burada başka türlü çalışır diyemez. Yani doğa yasası evrensel ise boyut ne olursa olsun, yani yer çekimi yasası evrensel. Şimdi ondan kuantum mekaniğini şöyle anlayabiliriz. Çok küçük ölçeklerde yer çekimi, evrensel yer çekimi yasası işlemez. Bunu diyorsa o zaman yasanın evrenselliğini siliyor. Ve bunu demek için şey yapıyor, usul silmek zorunda. Çünkü yani...
Ama demek zorunda değil mi? Yer çekimde sadece yer kredi var zaten.
Ha? Evren her tarafında.
Ama makroda olan kurallar mikroda işlemiyorsa yani nasıl böyle siz yok diyemezsiniz?
Şimdi makro. Yasa şunu söylüyor, yasa. Evrensel yer çekimi yasası. Onun kavramını izleyelim. Her özdek çeker. Ve iter. Aslında tam olarak bu. Daha fazla bir şey eklememize gerek yok.
Özdek dediğimiz zaten bu. Yani.
Aynı zamanda bu. Özdek yani özdek kuvvet demektir. Burada bir özdek ve kuvvet arasında bir bağlantı. Evrensel yer çekimi. Her yerde böyle. Her yerde. Zaman yolunda, öteki galaksilerde, evrenin en uzak yerinde. Böyle. Farklı diyor. Farklı olması için bir zemin getirmesi gerekir. Yani hem görgül kanıt getirmesi gerekir hem mantıksal açıklama getirmesi gerekir ve bunlar yani bu alanın şeyi temaları bunlar kuantum mekaniği
artık
ve şimdi kuantum bilinci kuantum bilmem ne
yani atomu, insan boyutu işte otomatik yapış boyunda tanı olmasaydı daha küçük mesela mikro dediğimizde daha yakın olsaydı bu ayrım daha farklı olurdu yani mikro ve makro ayrımı bir insan boyutuyla ayrım. Yani maddenin içinden bahsediyoruz mikro ayrımı bizim gözlerimizin aldığımız için. Yani madde özdek o mikro düzeyde de farklı davranacak, yasa varsa daha düzeylerde karakter
değiştirecek. Örnek çok somutsa bir parçacık bugüne kadar tek bir yerde olabilir diye düşünüyor. Ama mikroda iki tarafta birden olabileceğini, yani bir şeyden burada hem orada olabileceğini.
Bu kadar senin kodasını
da kalıyor. Söylediğin evrenler.
Bu
sadece bir kurgundu. Şimdi diyorlar ki bu kurgun, bu kurgun böyle işlemiyor. Yani bu mantıkla önemliyse gitmiyor bir kurgun. Hem bu doğru, hem bu doğru. Benim kurgunları da anlamadım. Ben böyle bir şey yapıyorum. Bir de bir şey yapıyorum. Gayet zaten bu tane inanılmaz bu mekanik bu mantık.
Başka bir şey yok, başka bir maske. Benim de bir yere koyacak işte. Şimdi burada şey diyor, yani mikrodermatlarda sizin farklılıklarına baktığınız yani baktığınız zaman ön görmeyi, yani olasılıkları hesaplamayı, hem de yaşamsal anlamda ne kadar hesaplayabiliyoruz? Yani
bakın burada zorunluluk şöyle kavramını getirir der tekrar şey yapabiliyorsun. Doğada zorunluluk vardır dediğimiz zaman olasılık dışlanıyor.
Olasılık
şu demek bir şey olabilir ya da olmayabilir.
Yani zorunluluktan.
Çünkü zorunluluk eğer bir doğa yasasından söz ediyorsak doğa yasası diyor ki bütün cisimler birbirini çeker. Buraya olasılığı getirirsek bazı cisimler birbirini çekmez demek durumda kalacak. Bunun anlamı bu. Yani doğrulayın ya da yapsayın. Bu ben size o konuda herhangi bir şey empoze etmem ya da yapma hakkım yok yani kimse yapıyor. Ama zorunluluk doğal sesi için zorunluluğu kabul edersek yani doğal sesi zorunluluğu dersek o zaman doğal sesi kural dışına izin vermez. Yani her elektron asker gibi gelir 45 derecede, 45 derecede yansır. Yani birisi 44 derecede yansırsa bu kapris olur ve bir elektron bunu yapamaz. Bunu insan yapabilir, kim özellik alanı. Ama doğa deterministik alan ve tüm doğanın indeterminizmi denen şey açıkça bununla ilgili. Yani Heisenberg'i falan okur, ne kadar derin okursanız okuyun, buraya gelip küt diye çarptıklarını görüyorsun saçmalı olarak. Çünkü ya olasılıktan söz ediyorlar ya olasılığın nesnel olduğunu söylüyorlar, onu açıklayamıyorlar. Gözlemden kaynaklanan olasılık, ben ölçümü yanlış yapabilirim, eksik yapabilirim, aletim kabadır, değil mi? Ve bir elektronun tam olarak neyi hedefleyeceğini ya da neyi vuracağını bilemem. Bu insan hatası ama doğanın hatası değil. Eğer olasılık doğada varsa o zaman doğanın hatası olacak.
Daha çok şey söyler, ben ölçümü bulmam, çünkü yaptığım her ölçümde bazen gerçekliği yansıtmış olurum.
Ne yap, bozmuş olurum diyorlar.
Evet. Tabii. Her ölçüm...
Ama onu anlayamayız. Onu biraz sonra işte söyler. Diyor ki ben atomun momentumunu ölçmek istediğim zaman bir şey yapıyorum. Onun üzerinde etkili bulunuyorum. Bir foton gönderiyorum. O momentum onun şeyini bozuyor.
Gerçekten.
Kütlesini bozuyor. Yani...
Buradan gerçeklik aldım.
Momentumu ve yeri pardon yerini bozuyor. Yani momentum ve yeri, momentum kütlesini o kapsıyor zaten. Yani hem yerini ve hem momentumunu aynı anda bilemeyiz diyor. Yani bu açıkça rasyonel bir şey ve doğru bir şey. Bu olasılığa götürmez. Çünkü ben gözlem yaptığım zaman nesnemi şey yapıyorum, manipüle ediyorum. Dokunuyorum ona. Dokunduğum zaman yeri değişiyor ya da momentumu değişiyor ve ben ölçmek istediğim şeyi bu sefer yanlış ölçüyorum. Ya çok basit. Momentumu ölçeceksen dokunacağım, o zaman yeri değişecek. Yerini ölçmeyeceğim. Yeni ölçmek isteyeceksen başka bir şey sorun çıkacak ama bunları...
Bir de tahmin edeceğim.
Yine de tahmin edeceğim. Bu işte. Yine de tahmin edeceğim. Yani bu...
İşte adam, ama hocam orada şey var işte. Yani orada gerçekliği yaptığın zaman itibaren yatırının var olup olmadığını biliyor musun? Yani bilemezsin. Esasında en büyük iddia bence bu.
Yani bir daha söyle tamam.
Yani o herhangi bir ölçümle bir şeyi... gerçekliğini biz biçimlendiriyoruz. Yani bizim ağızlarımız biçimlendiriyor. Biz bunu genelleştiğimiz bir ağızı bulma haline getiriyoruz. Ve bunu böyle görüyoruz. Fakat biz oraya mücadele olmadığımız sürekli içerisinde orada yatırın işlemi bilemiyoruz. Yani gerçekten de
nesnelerin... Yedirdiğimiz olanı gözlemleme şansımız yok. O zaman seni de tam üretiyor.
Yani yer çekimi yasası işliyordur diyemeyiz. Mücadele olduğunu söylüyoruz. Bu da
sanırım kuantumun anlatmaya çalıştım. Kuantumun elbette kendi sağlam gördüğü noktalar var ama genel olarak bunu...
Biz
de
onun yer çekimini görmek için bakıyoruz. Çünkü o ağabeyi genelleştirdik.
şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Yani
çok net inanılmaz. Üzerinde şeyler, önemli noktalar var ama daha iyi toparlamak lazım. Yani yanıtlayabilmek için ya da anlayabilmek için. Evet. Yani.
Bu noktadan hareket ettiğiniz zaman, o zaman hiçbir bilginin elde edilemeyeceğini, bilinin tümüyle bir safsata olabileceği noktasına geliyoruz. O zaman Arşimet de hamamla hamam tasıyla, hamam tasını orada müdahale ettiğine göre, değil mi? Yani böyle bir mantık ortaya çıkar.
Zaten oraya gidiyor.
Yani şey ya. Yani. Doğru mu? Yani oraya kadar gidiyor mu?
Evet.
Yani, o zaman biz bu mantığın sonucunda birer agnostik durumuna dönüşeceğiz. Evet. Yani bilginin elde edilmesinin olanaksız olduğunu kabul edeceğiz. Ve bu noktada pes etmekten başka hiçbir çaremiz kalmıyor. Bu da insanoğlunun aklına hiç de saygın bir yaklaşım olmaz.
Bunlar işte olasılık
geçiyor. Bilmiyorum ama bu noktada şöyle düşünmek istiyorum ben. Heisenberg belirsizlik ilkesi. Nedir? Bir atom altı parçacığının yeri ve momenti aynı anda belirgin bir şekilde ölçülemez. Bir de ölçülürse öbürü belirsizdir. Ya da bu ölçülürse öteki belirsizdir. Bu söylüyor. Şimdi buna dayanarak olasılıklar elbette söz konusu. Buna dayanarak bir bütün bir bilim o olgusunu yapsamaya vardığımız zaman bir şekilde pes etmiş oluyoruz gibi geliyor bana. Yani kişisel görüşüm bu. Hani artık tamam hiçbir şey yapamıyoruz bu noktadan itibaren gibi bir olgu çıkar. Yani bu sünnetlerde vazgeçmek olur.
Bunlar düşüncenin algı biçimler. Yani 20. yüzyıldaki şeyler bunlardı, sorunlar bunlardı. Yani Türkiye'de bunları izledik işte en fazlasına. Çünkü aktif olarak girmedi ya da bir Türkiye'de bir bilimsel çalışma olmadığı için bu konuda görüş de edilmiyor. Yani durumu, şu an durum çok fazla değişmiş değil. Yani 21. yüzyılda hiçbir şey değiştirmiyor. O bilginin değişmesinin de anlamı yok. Aşağı yukarı bir şey devam ediyor ama yani doğanın ussallığı rasyonelizmin şeyi temel varsayımlarından ve ya da tasarımlarından ve tanıtladığı Hegel bunu tanıtladığını düşünüyor. Doğa felsefesinin anlamı o. Yani determinizm rasyonelite üzerine oturan bir şey. Nedensellik kategorisi üzerine. Değil mi? Determinizm nedensellik olmadan, doğada nedensellik olmadan ama Kant bunu kabul ediyor doğa için. Kant'ın kuşkuculuğuna rağmen yani fenomenalizmine rağmen Kant nedensellik ilkesini kabul ediyor. Bunu bozan göre değil mi? Ondan önce de John Locke falan. Yani onlar da bakış açıları gereği, ilkeleri gereği onu yapmak zorundalar. Şimdi felsefe ve bilim felsefesi, bilim felsefesinin eski adı doğa felsefesi. Hı. Doğa felsefesi yine Alman damgalı olduğu için öyle düşünüyorlar. İngilizce onun aklına bilim felsefesi dediler. Ve içeride de bir takım değişiklikler yaptılar. Yani çünkü şey, doğa felsefesinin yaptığı tam tersine anlaşıyor şey, bilim felsefesi. Bilim felsefesi, bilimi indeterminizme indirgenlikle, olasılığa indirgeme amacını taşıyor. Yani bunu açıkça söyleyebiliriz. Bilim felsefesi indeterminizmin geçerli olduğunu kabul ettirmeye çalışıyor. Yani şimdi eğer bilim için determinizmi gerekli görürsek, o ön sebeplerin de yaptığı gibi yani değişmez gerçeklikleri, evrensel gerçeklikleri falan, o zaman indeterminizm dediğim gibi yani bilim o zaman şey yapıyor, siliniyor, bilim ortadan kalkıyor şeye göre, rasyonist bakış açısına göre. Ama pozitivistler diyorlar ki olasılık bilimdir. Yani kesin olarak bilmemek bilimdir. Kesin
yanlış
olarak bildiğini bilir
sürersen
yanlış
olabilir olan bilimdir.
Tabii.
Yanlış olabilir olan bilimdir. Yani bu pozitivizmin
kapsamında söylüyorum. Yanlış olabilir olmak diye ama yanlış olabilir olmak kapsamında onu şey yapmıyor. Yani riskli olmak, riskli anlamına onu vurgulamaktan çok
pes bekliyor. Olguyla tanışlanabilir ya da
çürütülebilir. Evet,
pes
edilir. Evet, pes edilir. Ve testten kastı, denemeden kastı duygusal bir yana. Ve o yüzden de mesela ruh bilim diyor şey olamaz. Psikanalizde bilim olamaz diyor. Tarih bilim olamaz diyor. Yani ben tarih karşısında çevresi dolaştırırken epeyce araştırdım. Tarihin bilim olabileceğini kabul etmiyorlar. Çünkü bir şey. Yani
niye bir gözlemine
dayanmak?
Zaten buradaki en önemli kavram bence çıkmaca sokan birazcık gerçeklik yaratıyor. Yani olasılık esasında gerçekliği yatsıyor.
Yatsıyor.
Gerçekliği yatsıdığı için
yatsıyor mu diyorsun?
Yatsıyor.
Yatsıyor, evet.
Gerçekliği yatsıdığı için sizin dediğiniz yani bilimin tamamen ortadan kalkmış durumda esasında düşüncenin sonsuz özgürleşmesi gibi bir şey. Buraya gidiyor. Yani esasında bilim sürekli düşündüğü bir kalkım içerisinde.
Şimdi
yani Kuantum burada birazcık şeye yol açıyor. Yani düşüncenin özgürleşmesine yol açıyor. Belli genel geçer bir ülkenin içerisinde sıkıştırmıyor.
Şimdi o şöyle yani şeyde bilimsel yasaların doğru olmaları ya da gerçekliklerinin kanıtlanması onları donduruyor. Değil mi? Ve dondurma diyoruz gelişmenin önündeki yani belli bir katılık gelişmenin önündeki tek engel. Bütün mesele o akışkanlığı sağlamak ve o katılığı çözmek. Ama aynı zamanda da doğa yasalarının değişmez olmaları diye bir durum var. Bunu ispatlamak istiyorum. Yani doğa yasaları sürekli olarak değişkenlik gösterirlerse bir bilim olur ve öyle olmaları gerekir diyemeyiz bu şeye artıyor, Musa artıyor. Dediğimiz zaman deriz yani dediğimiz zaman Musa da çürütmemiz gerekir. Yani çünkü bakış açısı var. Musa bakış açısı ve Musa olmayan bakış açısı. Ustal bakış açısı yasalar kas katılır diyor. Ve onlar oynayamazsın. Yani Descartes ne diyor? Mesela Tanrı diyor evreni yaratır ve bırakır. Yasalar tipi tipi işler. Bak sonsuza dek gider o iş. Rasyonelistlerin şeyi bu. Newton diyor ki arada bir Tanrı o yasaları şey yapar. Ayar eder diyor aslında. Yani yasalar tam olarak. Her neyse bu belki biraz daha ayrı bir konu ama rasyonelizm değişmez yasaları kabul etmek durumunda. Ve
çok tipik bir şey.
Buradan çıkacağız.
Popper derse bir şunu söylemiştir. Gelecekteki olayları deneyemeyeceğine göre bir şey söyleyemem. Bugüne kadar 1000 kişi eğitimden aşağı kendine attı. Düştü önce. 1001'si atıp düşecek ve ölecek. Ben bunu söyleyemem diyor Popper.
O bir anlaşılık konusu.
Ondan sonra onun bilmiyorum çıkmadığını Macar çıkıyor da diyor. Yani nasıl bu gibi söyleyebileceği bir şekilde çık at kendini de gör. İşte şimdi bu. Ben sizin senin söylediğiniz şeyi böyle küçük örnek diyor. Yani kutsal olanla doğa yasasının koptuğu nokta.
Buluştuğun hafta. Koptuğun hafta.
Ama bir şey var. Sosyoloji, psikoloji ve tarihin yasaları yok. Yani doğal yasaları var ama
doğal yasaları yok.
Belirleyemiyor.
Peki.
Ama
belirleyemiyor. Okul yaşında bir bilgi var. Okul yaşında bir bilgi var. Şimdi intihar konusu, tinsak, psikoloji, yani orası olasılığın gerçek alanı. Çünkü o doğal yasası alanı değil ve orada doğal zorunluluk söz konusu değil.
Nerede?
İntihar.
Yani
o düşmeyle ilgili
şeyden
eğlenmek. Düşmeyle ilgili bir anlamında söylüyorlar.
Ve her
düşen
için ölecek diyemem diyor Popper. Çünkü bir
yani bir tane.
Onu konuştuk biraz önce, o mu konu?
O yer çekim yasası.
Yani ustal olarak, yasa, doğal yasal olarak, gördüğümüz dünyada bir yer çekim olduğunu kabul ediyoruz. Ama ustal olarak bunun bugüne kadar güneşin doğmuş olması demek. Yarın sabah da güneşin doğacağını bana söylemiyor diyor Popper. Bugüne kadar bütün kendini atan insanlar düşüp ölüyorlar. Yarın atacak olan da düşüp ölebilir diyemem diyor
Popper. Yani buna karşı ama bu konuştuğumuz şey değil mi? Yani ondan bir farkını ben göremedim. Yani bu örneğini verdik. Yani güvercin örneğini verdik falan.
Neyse der bir durum görüyorum.
Popper mi?
Yani şu örneğin, şu telaffuzu.
Evet.
Resimlediğini görüyorum. Ustal olanlar, yani Popper'in söylediği bana göre ustaldır. Çünkü gerçekten yarın sabah güneşin doğacağını bilemez. Rasyonel olarak bilemez.
Şimdi rasyonelistler onu ustal olarak kabul etmiyorlar. Popper'in kendisi ustal diyor. Kendini hatta ustalcı olarak görüyor. Bir son değil mi? Critical rasyonelist olarak görüyor. Yani Şimdi ustalcılar şunu diyorlar, yarın sabah güneş doğacak çünkü onu önceden de bilebilirsin çünkü doğa sınırı ilişkiler. Eğer güneş doğmayacaksa ya bir başka güneş gelip çarpıyordur ya da başka bir çekim noktası vardır vesaire. Yani Karpatır burada tamamen şey yapıyor, rasyonelizmden ayrılıyor. Ve yani onu demek istediği, belki de çarpıcı örnekle söylemek istediği şey bizim genelleme konusunda yaptığımız çözümleme. Yani genellemeler bireysel gözlemlere dayandığı için saltık zorunluluk ve evrensellik şeyine götürmez. Yani bir yasanın çıkarsanmasına yeterli olmazlar.
Evet.
Ve burada doğal felsefesinin gereği başlıyor. Çünkü eğer şeyden bakarsanız o felsefesine doğa yasalarının deneyimden çıkarıldığını varsayarsak, deneyimlerden türetildiğini varsayarsak o zaman o deneyimin onlara ya da o kökenin onlara verdiği zayıflığı düzeltmenin yolu onları ustal olarak çıkarmak ya da onların tanıtlamalarını yapmak ve tasarımlar niye önce gelir, kavramlar niye sona gelir konusu bununla ilgili. Yani Stagoras da aslında teorimini tanıtlamadan önce deneyimlerle ya da teknik gözlemlerle biliyordu. Herhalde yüzlerce üçgen ölçmüştü, birkaç yıl üçgen. Hepsinde aynı bağıntının işlediğini bulmuştu. Bu tam olarak ona benzeyen bir örnek. Karpatır'ın denetlediği şey Pisagor'dan'a getirebiliriz. Yani onun güneş örneği, işte beyaz kuğular örneği vesaire ve Pisagor'un üçgeni. Bir üçgenin kenarlar arasındaki bağıntının 3-4-5 birkaç yıl üçgen. 3-4-5 olduğunu A kare artı B kare işte C kare olduğunu görmek için o üçgeni ölçmek yeterli. Niye tanıtlama gerekti?
Genelleme.
Çünkü tanıtlama ölçmediği üçgenlerin de o bağıntının altında durduğunu gösteriyor. Yani doğa felsefesine geçersek buradan fizik yasaları Pisagor'un şey gibi, tanıtlanmamış teoremi gibi. Deneyim verdiği şeyler gerçekten tanıtlanmamış. Ve güvenilmeyecek sonuç bağlantılar. Yani olasılık o açıdan orada doğru. Bu görgücülük bu noktaya kadar, pozitifliğin bu noktaya kadar doğru. Çünkü yani onu bize Aristoteles'in metafiziğin en başında yazıyor. İlk sayfasına bakın bu şey var. Genelleme konusu. Yani kılgısal bilgi, kuramsal bilgiden ayırma konusunda bunu yazıyor. Yani bir kuramcının bilgisiyle bir pratisyenin bilgisini karşılaştı. Kuramcı kuramı bilir diyor. Yani o yüzden durumun her zaman işleyeceğini bilir. Şimdi bu şey Pisagoras'ın üçgeni vesaire ve yani tanıtlama yapıldıktan sonra üçgen durumunda, Dikas'ın üçgen durumunda artık hiç kimse şey yapmıyor, üçgen kenarlarındaki o bantıdan kuşlu duymuyor. Bu yamuk üçgenler, yamuk yüzeyler ayrı. Düzlem yüzeyde bu bantı her zaman şey yapar, geçer. Evrensel yer çekimi yasası eğer Pisagoras'ın geometride yaptığını fizik alanında yapan bir yöntem tarafından tanıtlanırsa o zaman şey diyebiliriz. Evet. Yani o zaman o evrensel yer çekimi yasasından kimse kuşku duyamaz ve patlamaya da kalkışmaz. Bu şey net mi? Yani eğer çok karıştırıcıysa ama mantık olarak aynı.
Doğa
deneyimi yapılır, o tanıtlanması. Evet, evet. Tasarım ve kavram konusu vardı ya başlangıçta. Niye tasarım olunca? Tasarım tanıtlanmamış düşünce demek bir bakıma ve yani Pisagoras'ın teoremi sınırlar biliyorlardı, mısırlar biliyorlardı vesaire. Cisimlerin yere düştüğünü herkes biliyor. İnsanın onunla sınırlar gerek bile yoktu. Ama onu tanıtlamak başka bir şey. Yani şimdi Pisagoras şeyle tanıtladı, üçgen alanların eşitliğini göstererek, biraz karelerin o kenarlar üzerinde çizilen karelerin alanların eşitliğini göstererek tanıtladı ve artık ona hiç kimse karşı çıkamazdı çünkü hiçbir varsayı kullanmadı şey tanıtlamasında.
O zaman şöyle söyleyeyim mi? Bu gözlemlerin deniyorum, adam atlıyor ve ölüyor. Ama bunu tanıtlayamıyorum diyor. Yani genelde
ne yapabilir
miyim? Çünkü hani bir sonraki de öyle olacak diye mi
Tamam.
Ama gerçek bir yasası var. Onu biliyorsun, sen de tanış.
Bak, sen de mi?
Sen de geçtiğin.
O zaman bu sonu şey kesiyoruz. Haftaya devam edeceğiz çünkü daha bir zamanda bitmez. Evet, hafta burada bitiyoruz. Haftaya devam edeceğiz.
Ben konuşayım arkadaşlar.
Ne diyor?
Yapabilirsem hemen adı uzun kablo oluyor. Ben bakacağım.
Ha, yoksa bir kablo var şimdi orada kullanmak için.
Yoksa bir kablosu var. O kabloyu uzatabilirim.
Buradan oraya mı?
Yani
Akya'ya.
Yani
Akya'ya.
Yani asma kablo.
Gel söyleyince. Evet, buradan içine geçmiyor. Buradan oraya ama uzun olmuyor. Yok yok, yukarıdan değil. Yani buradaki bir şey. Burada olmuyor işte. Öyle bir şey.
Kabloyu götürse geçecek. Sadece kabloyu götürse geçecek. Bilgisayarı götürmek daha zor olduğu için.
Evet.
Teşekkür ederim.
Görüşmek üzere.
Şu şeyden kapayabiliriz.
Şeyleri yani kapatayım isterseniz sayfaları.
Aziz Bey, Salı günü ben ne dedim? Ben şey mail mi yazayım?
Salı günü valla belirsiniz. Yani
Salı günü
sen bir bekle. Yazayım. Başlasın arası o zaman şey yaparsın.
Bunu yani aldım gidiyorum. Çok teşekkürler, çok zevkliydi. Katıldım, tekrar
göreceğim. Tamam, ben bir şey soracağım şimdi.
Adı neydi?
Beyzan benim.
Beyzan şeye...
Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Evet, o zaman şu anda orası pardon, kesik galiba.
Kesik diye bak. Yani ben şey yaparım, haber veririm. Erken bir şey olsa haber vereyim, yoksa haftaya şey yaparız.
O zaman daha önceki çalışmalar böyle geçtiği için rahatlar ben. Ben eğer konu üzerine yoğunlaşmak istiyorsanız ve ayrıca farklı sorular sonra...
Ben herkes şey yapabilir. Burada şeyimiz yok. Hiçbir sınırımız yok.
Ben
yani.
Samimiyetinizi görmek yok.
Samimiyetimiz var tabii ama yani düzgün burada herkesi ilgilendirecek falan. Yani böyle iletişime herkesin alıp girebileceği tarzda konuşmak, sorgulamak falan.
Bir kişiye oluyor.
O bize bağlı. Tabii. Bir
şey söylüyorsunuz. Bir şey söylüyorsunuz. Bir pekiştirme oluyor sizin cevabınızda.
Yani herkes ölçüyor. Şimdi Ersakatik'le konuşuyor. Ersakatik'le bir şeyle kontrolü görmüşe ilgisi yok ama aslında çıkardık o ilgiyi çünkü. Hı-hı. Var. Hı-hı. Yani benim noktalarda.
Çok üstlerim
var. Siz bana bir şey söyleyecektiniz.
Ha, yav gruba. Sen niye oldun?
Sen bana yollarsın.
Tamam.
Yo, mail varsa ben davetiye göndermem gerekiyor. Moderatöre bırakmam.
Sizin mi
burası?
Bir
yerde.
Mail kimde
var? Benim. Orada mı? O bende kalmayacak.
O da kalmayacak, evet.
Ben çok okumak gerekiyor çok şimdi.